5 merkezden Karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, Enver Aysever'le berabersiniz. Biz yola koyulduk, yolcu yolunda gerek. Şu anda bizi araçlarında dinleyen pek çok insan var ama kardeşim ve Nurgül, ikisi arabadalar, Selnur ve Nurgül. Onlar İstanbul trafiğinde perişan olmuşlar. Tam söyleniyorlardı. Sus dedim, abin konuşacak. Aa doğru abi dedi. Ya benim saat 18.30'da yayın yaptığımı biliyorsun, bir de mutsuz oluyorsun. Kolay mı? Bizim Tuncay dün, en çok sevgili arkadaşım Tuncay dün, o da yoldaymış. Ya Enver dedi, ne güzel oldu. Metin Er'le yaptığın işten memnun musun dedi. Vallahi dedim, sütlaç gibi oldum, yumuşacık böyle. Neyse, işin latifesi bir tarafa, böyle yavaş yavaş devam edeceğiz. Bugün bir Şampiyonlar Ligi çıkartacağız sahaya, biliyorsunuz. Ben size konukları söyleyeyim de hop oturup hop kalkın. Bu mesleğin, yani çalışma hayatının zirvesi Aziz Çelik Hoca bizde olacak, bir. Bugünkü Kaftancıoğlu ile İmamoğlu buluşmasında tanık olan, çünkü orada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdet Dara, o da başı bizimle olacak. Arkasından tabir caizse arkasından ekonominin Atatürk'ü Korkut Boratav bizde olacak. Hoca ile konuşurken ayağa kalkıp önümüzü ilikleriz. Çünkü bizim ustamızdır kendisi her konuda. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin en renkli ismi Özgür Özel bizde olacak. Finalde de yine çok saygı duyduğum bir usta, yine çok önemli bir siyasetçi ve aynı zamanda Sosyalist Güç Birliği'nin imzacılarından ve Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi Oğuz Oyan olacak. Ben size daha ne yapayım ya? Memleketteki Fethi karşımda, ondan sonra bana diyor ki ya gazetecilikse gazetecilik, yorumsa yorum, konuşmaysa konuşma. Bu çalışmada benimle birlikte olan çok sevdiğim adam Ali, sıkı adamdır. Sabah YouTube'da, akşam burada. Enver abi diyor, ben hiç uyumuyorum, sen de uyumuyorsun. Dedim işte, insan andropoza girmeden önce, ya da girdim mi onu da bilmiyorum, o durumlarda böyle çenesine vuruyor, öyle idare ediyoruz. Ondan sonra son mutlu günümüzde Necdet'le beraberiz. Neden son? Cumartesi o Trabzonsporlu, ben Fenerbahçeliyim. Ben dedim ki biz sizi orada yeneriz. O dedi ki zor yenersiniz. Şimdi aramızda çok acayip bir şey var, inat var. Kaybeden 2023'e girmeyecek, 2022'de kalacak, iddia bu. Gerçi Türkiye'de kanun hükmünde kararnameyle Sayın Cumhurbaşkanı dese ki ey Türk milleti, bu sene 2023'e girmiyoruz, hangi biriniz ben giriyorum diyebilirsiniz? Hiçbiriniz diyemezsiniz. Anayasa Mahkemesi de diyemez. Bir tek Bay Kemal tek başına girmiş olur gibi. Evet sevgili dostlar, işin latifesi bir tarafa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da burada sevgiyle analım. Değerli Cumhurbaşkanı'nı da çok sevgiyle analım. Ben böyle bir sevgi çiçeği oldum, pıtırcık oldum. Çünkü biliyorsunuz oynatmaya az kaldı, doktorum nerede dediğimiz hallerdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde öğlen uykusuna yattığınızda böyle 1-2 saat boyunca şunlar olabiliyor mesela. Meral Hanım Ankara'dan yola çıkıyor. Ekrem Bey'e yasak geliyor. O sırada ne bileyim Ergün Atalay Osmanlı tokadı yiyor. Akşam saatlerinde ahmak davasında Meral Hanım hepiniz ahmaksınız diyor. Cumhurbaşkanı diyor ki bana bakın diyor, çocuğa sahip olun, öteki şey oldu falan. Böyle renkli bir dünyamız var hep beraber. Az önce Arda buradaydı. O da Atilla Güner'in şeyi. Editörü denmez ona ya. Muhabiri, editörü, her şeyi. Bir de görseniz çocuğu, o kadar tatlı bir oğlan ki. Fakat telefonu bozulmuş. Telefon bozulunca Atilla Bey'in de kafa bozulacak. Öyle görüyoruz. Hep beraber burada böyle düştük bir yola. Bindik bir alametine. Gidiyoruz kıyamete. size bugün Gülşen şarkısı da dinleteceğim. Vallahi kendisine de yazdım. Gülşen Hanım dedim, gelin sizinle bir yayın yapalım, belki de gelir. Ben hayatımda hiç Gülşen dinlememiştim. Fakat kadın dik durdukça Gülşen fanı olmaya karar verdim. Yemin ediyorum bundan sonra böyle. Kim kendisini doğru ifade edip hakkını savunuyorsa biz ondanız arkadaş. Bu arada yarın Nilüfer günü, unutmayın. Oynatmaya az kaldı. Yolunda gereklisiniz, yola çıktık. Selnur anneme de dinletirsin herhalde yarın. Yüksel ablam da çok sever, rahmetli teyzemin kızı. Rahmetli demek ağrıma gidiyor ayrı. Biz Nilüfer'i çok severiz. Yarın Nilüfer günü Ali Özel giyinerek gelecekmiş buraya. Her ne kadar Nilüfer Hanım onu görmese bile hayranıyım dedi. Az önce bir terbiyesizlik yaptı içeride. Sen yaşlısın abi artık dedi ama onu bilahare çözeceğiz. Yarın Nilüfer şarkıları hep beraber konuşacağız. Evet, Gülşen geliyor Gülşen. Türkiye'nin laikliğinin teminatı oldu Gülşen. Ne güzel işte. Gülşen şarkısı devam ediyoruz. Biraz sonra Şampiyonlar Ligi başlıyor. Aziz Çelik, Korkut Boratam, Oğuz Oyan, Özgür Özel, Şerdir Dara Odabaşı. Türkiye'deki bütün renkler, bütün sesler nerede? Yolcu yolunda gerekte. Enver niye bu kadar eğleniyorsun derseniz, çünkü artık radikal tahammülsüzüm, Huni ile dolaşıyorum. Herkes gibi oynattım, geçti o aşamayı. Bir limit var, o bitti.
Gizleme benden, çekinme söyle. Yollarım açık, yürekli ol. Saklanma benden, derdini söyle. Sen karşıma çık, yürekli ol. Kaçırma gözlerini, dinle kalp sesini, söyle. Seviyorsan yürekli ol. Kaçırma gözlerini, dinle kalp sesini, söyle. Seviyorsan yürekli ol. İçine ata ata ne hale düştün, tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekinme hadi hadi, söyle de kurtul bundan.
Neden Gülşenciyiz biliyor musunuz? Çünkü bakın, Afganistan'da yönetimi ele geçiren, yalan ele geçiren değil, Amerika ile Amerika tarafından altın tepside verilen Taliban önce üniversitedeki kızların okumasını engelledi. Şimdi ilkokuldaki kızların da okumasını engelledi ve artık Taliban rejiminde Afganistan'da kadınlar köleden de aşağıya düştü. Lakin eğer biz Gülşenlere sahip çıkarsak, ki onun bir konserde bir sunucu dallaması, buna çoraplarını çek belediye başkanı geliyor demiş. Sen kimsin diyor, benim bana çorabını çek diyor. Zaten herif de 14 yaşında bir kız çocuğuna sulanmaktan soruşturma geçirmiş. Gülşen'e sahip çıkacağız kardeşim. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı neymiş efendim, karısıyla onu içiyormuş, bunu içiyormuş. Size ne kardeşim? Çelik Gürelsoy bize nereyi organize etmişti biliyor musunuz? İstanbul'un en güzel yerini, Çamlıca Tepesi'ne herkes gidebiliyordu. Çamlıca Tepesi'nde isteyen salep içer, isteyen çay içer, isteyen ne isterse onu içer, isteyen de fermante edilmiş üzüm suyu içer. Arkadaşlar, Hiçbir zaman sarı öküzü vermeyeceksiniz. O yüzden haydi bakalım Gülşen.
Hadi hadi söyle de kurtul bundan. Kura kura kurudum be adam. İçine ata ata ne hale düştün. Tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekinme hadi hadi söyle de kurtul bundan. Kura kura kurudum be adam. İçine ata ata ne hale düştün. Tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekinme hadi hadi söyle de kurtul bundan. Kura kura kurudum be adam. İçine ata ata ne hale düştün. Tuta tuta çatlayacaksın.
Biraz sonra Şampiyonlar Ligi ile ne konuşacağız? Gerçekten hakkını veren asgari ücret. Yani asgari ücretin asgari yaşam koşullarında olması lazım. Asgari yaşam koşullarında bile değil. O yüzden hakkını veriyor. Yani nedir? Şöyle söyleyelim. Asgari ücret, asgari yaşam hakkı vermeyen ücrete verilen ad. Neymiş? Asgari ücret, asgari yaşam şansı vermeyen ad. Hal böyle olunca biz ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Yaşamdan neredeyse %80, %90 vazgeçmiş insanlar oluyoruz. Olsun. Neticede ben kendi payıma radikal tahammülsüz olarak yıllar önce tahammülsüzlüğümü söylemiştim. Yine devam edeceğiz.
Başladı bizde aşk yıktı kalın duvarları. Çok mahcup oldum gururuma.
Telefon bağlantılarını bekliyoruz yavaş yavaş. Aziz Hoca'nın telefonu meşgul galiba, değil mi? O zaman hemen sıradakiyle devam edelim. Aziz Hoca açınca devam ederiz. Hayat böyle. Aziz Hoca yoldaymış. Mola verip konuşacakmış bizde. Hadi Aziz Hoca. Allah Allah. Evet değerli dostlar, Türkiye'de hepimizin bir arada olduğu bir akşam asgari ücret 8500 lira olarak açıklandı. Brüt ücret 10 bin lirayı buldu. İşverene asgari ücretli bir işçinin maliyeti 11.750 lira oldu. Yani ne demek? Ülkedeki insanlar şöyle bir yol izleyecekler. Pek çok iş yerinde asgari ücreti alan insanlara patron diyor ki hesabına parayı yatırıyorum. Ondan sonra yarısını çek getir. Bunu 5000 lirayken yapan patron 8.5'ken %70'ini getir der mi? Der. Vallahi tablo böyle çok fena. Evet değerli dostlar, Şampiyonlar Ligi'ne başlıyoruz. Değerli hoca Aziz Çelik. Hocam merhaba.
Merhabalar.
Hocam sizi yolda yakaladık ama mecburuz. Dün sizin tweetlerinizi her yerde kullandık. Nitekim söyledikleriniz de yerli yerinde neticeyi aldı. Asgari ücret sizi şaşırtmamıştır ama netice itibariyle asgari ücrete dair bir cümle kurmamız gerekirse açlık sınırının altında diyeceğiz herhalde, değil mi?
Açlık sınırının altında kalacak. Yani şu anda bir miktar üstünde ama yani 7800 lira, 7900 lira açlık sınırı ama birkaç ay sonra yani Ocak'ta yürürlüğe girecek bu. Yani Ocak ayında, Şubat ayında açlık sınırının aynı şeyine, seviyesine gelecek asgari ücret.
Hocam çalışma hayatı Türkiye'de neoliberal siyasetin, yani kuralsız kapitalizmin, ki kurallı kapitalizm için belki sadece hukuk diyebiliriz. Kuralsız kapitalizmin elinde oyuncak oldu. Ve hep şu tartışılıyor: kardeşim ne verirseniz verin bu zamlar karşısında bu sistem çöker. Fakat bunu söyleyenlerin hiçbirisi de neoliberal siyasetin dışında bir öneri getirmiyor sistem iktisatçılarında. Siz nasıl bakıyorsunuz meseleye?
Yani şimdi bu ne olursa olsun sistem çöker ya da ne olursa olsun işe yaramaz şeyine ben katılmıyorum, iddiasına katılmıyorum. Burada işçiler enflasyon karşısında, pahalılık karşısında kendilerini savunca ve ücretlerini artırmak istiyorlar. Bunu bazen toplu sözleşmeyle yapıyorlar, grevle yapıyorlar, bazen asgari ücreti artırarak yapıyorlar. Dolayısıyla bu bir bölüşüm şeyi meselesi, yani bölüşüm meselesine müdahale etme. Asgari ücret tartışması da bence bir bölüşüm tartışması. Bu çerçevede bakılması gerekiyor. Yani asgari ücretin artırılması için yürütülen mücadele, ücret artırılması için yürütülen mücadele, çalışanların geçim şartlarını iyileştirme, kendilerini koruma çalışması mücadelesi olarak okunması gerekiyor. Bu işe yaramayacak, ne alırsa alınsın işe yaramayacak iddiası oldukça saçma bir iddia. Böyle olursa ücretler hiç artmasın ki hiçbir şey olmasın. Yani sistem devam etsin. Ücretler ne kadar düşük olursa sistem o kadar devam edebilir, ödenebilir. Halbuki enflasyon karşısında, yüksek enflasyon karşısında işçilerin kendilerini koruyabilmelerinin yegane yolu ücretlerini artırma mücadelesidir. Bu mesele de bu çerçevede değerlendirilmeli. Yani asgari ücret, toplu pazarlık, grev meselesi de bu şekilde değerlendirilmeli.
Hocam şöyle bir durum var, size de geliyordur bu mesela. Geçen arttırımda mesela şöyle bir tablo oldu. Patronlar hesaba paraları yatırdılar, sonra çek parayı dediler, bize elden ver. Birçok işçi işini kaybetmesin diye mesela 5500 lira alıyorsa 1500 lirasını geri getirip patrona verdi. Yani böyle yan yolların olduğu acayip bir tablo içerisindeyiz, bir. İkincisi, bugün en çok tartışacağımız konulardan birisi de bu. Göçmenlerin, yani sığınmacıların pek çoğu kayıt dışı çalışıyor ve çok düşük rakamlarda çalışıyor. Hatta hükümet de diyor ki bunlar olmasa sanayi devam etmez. Bu tür acayiplikler de sistemin ürünü. Bununla nasıl mücadele edilir? Ne diyeceksiniz o konuda?
Şimdi burada tabii en önemli sorun şu, Türkiye'de asgari ücret meselesi ortalama ücret meselesine dönüşmüş durumda. Yani biz bugün asgari ücret kavramını kullanıyoruz, hepimiz asgari ücret tartışıyoruz ama Türkiye'de asgari ücret tartışmıyoruz aslında. Bugün tespit edilen ya da açıklanan ücret, ben bir tespit olmadığı kanaatindeyim, açıklandı, bir ücret açıklandı. Bu ücret ortalama ücrettir. Neden? Çünkü Türkiye'de asgari ücret civarında çalışanlar ortalama %50 civarında, bu bazı sektörlerde, özel sektörde %60-70'e kadar çıkıyor. Şimdi böyle olduğu zaman asgari ücret, büyük işletmeler de asgari ücret veriyor, küçük ölçekli işletmeler de asgari ücret veriyor. Küçük işletme, ölçekli işletmelerin pek çoğunda bu dediğiniz yan yollara başvurmuyor. Yani bir bankadan çekilen ücretlerin bir kısmı geri isteniyor. Tekstil sektöründe oluyor. Bunun temel nedeni Türkiye'de asgari ücretin artık herkese ödenen bir ücret haline gelmesi. Küçük işletme, büyük işletme farkı olmadan, vasıflı iş, vasıfsız ayrımı olmadan Türkiye'yi bir asgari ücretliler toplumu haline getirdiler. Yani en aşağıya doğru, herkese en aşağıya doğru eşitleme yoluna gittiler. Halbuki olması gereken asgari ücretin sınırlı bir ücret olması gerekir. Bunun üstündeki ücretlerin pazarlıkla, toplu pazarlıkla, sendikal sistemle belirlenmesi gerekir. Türkiye'de bu olmadığı için küçük işletmede, büyük işletmede, 5 kişilik işletmede, 100 kişilik işletmede aynı ücret şeyine katlanıyor, maliyetine katlanıyor. Doğal olarak bazı işletmelerde burada kanunsuz yollara gidiyorlar, geri alıyorlar şeyleri. Burada yapılması gereken bence özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelere destek verilmesi gerekiyor. Büyük işverenlere değil ama küçük ölçekli işletmelere, yani 1 ile 5 kişi, 1 ile 6 kişi, 1 ile 9 kişi çalıştığın işletmelere bir teşvik verilmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de teşvik büyük patronlara gidiyor. Büyük patronlara gidiyor ve küçük patronlar, küçük işverenler bundan alamıyor. Küçük işverenler daha yan yollara sapıyorlar. Daha demin sözünü ettiğiniz mekanizmalara sapıyorlar ya da kaçak işçi çalıştırıyorlar.
Hocam, bu arada radyodaki bizi yeni açanlara söyleyelim. Değerli hocamız Aziz Çelik'le konuşuyoruz. Hocam, iki grev ertelendi yakın zamanda. Ve sonuç itibariyle bu milli güvenlik meselesi gibi algılattırıldı. İşin bir tarafı bu. Öte tarafı, masada Türk iş oturuyordu. Ergün Atalay da maşallah pek bir uyumlu başkandı. Lakin 9 bin liranın altı olmaz dedikten sonra Erdoğan dün onu sildi ve sırtında küfe olmayanlar böyle kolay konuşuyorlar dedi. Zaten bu aşamada yani bu türden bir sendikacılığa bile rıza göstermeyen bir iktidar var. Bu bağlamda işçinin kafayı kaldırıp da ya ben sendikalı olayım demesi mümkün mü bu işsizlik ortamında?
Ya zaten bu kadar düşük olmasının sebebi bu. Yoksa bence işçiler sendikalı işçiyle sendikasız işçi arasındaki farkı biliyorlar, koşulları biliyorlar ama bunu sözünü ettiğiniz bu çerçeve, yani hem bir yandan sendikalaşmanın zorlaşması, hem sendikalaşan işçiye dönük baskı, hem hükümetin etkin sendikaları istememesi nedeniyle sendikalaşma bugünkü en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Ama ya bu tarihin her döneminde benzer şeylerle, baskılarla karşı karşıya kaldı işçiler ve sendikalaşma şeyle olmadı. Yani işveren ya da siyasal iktidarın onayıyla olmadı. Ya bu çerçeveden çıkıp örgütlenme düzeyi artacak ya da bu koşullarda herkesin asgari ücrete doğru çekildiği bir şey izlenecek. Şimdi grev ertelemesi, çok haklısınız. Yani araba lastiğine tel üreten bir fabrikada grevin milli güvenliği bozduğu gibi bir şey inandırılıyoruz. Masala inandırılıyoruz. Bu aslında Türkiye'de sendikal hakların kullanılamadığını gösteriyor bize. Ya da herhangi bir tepki gösteren sendika anında etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Bu sendikaların işinin zor olduğunu gösteriyor ama bunun dışında da başka bir seçenek yok. Yani bu zor yolu adım adım, mesela şimdi Bekart işçileri grevleri ertelendi. Bugün 8. gündür greve devam ediyorlar.
Bu acaba... Hocam bu acaba işçinin devrimci kimliğini yitirip muhafazakarlaşmasıyla da ilişkilendirilebilir mi? Yani işçi sınıfının netice itibariyle bir sadaka kültüründe hak aramak yerine elinde olanla yetinmeye yönlendirildiği, hani bu diskin o en devrimci dönemindeki kültürün ortadan kalkması ve işçinin de bu bağlamda yalnızlaşması, güvencesizleşmesi ve aynı zamanda ideolojik olarak da muhafazakarlaşmasıyla da ilintili olabilir mi?
Kesinlikle olabilir, çünkü bu beraberinde itiraz yerine itaat yaklaşımını getiriyor. İnsanlar hak aramak yerine itaat etmeyi, itiraz etmek yerine itaat etmeyi tercih ediyorlar. Daha uyumlu davranmayı tercih ediyorlar. Örgütsüz olduklarında da bu şey artıyor. Yani daha çabuk şey yapıyorlar, sisteme entegre oluyorlar. Yoksulluk ve çeşitli yoksulluk yardımlarıyla da çeşitli sosyal yardım mekanizmalarıyla da bu şey artıyor. Bağımlılık artıyor. Yani burada şeyin aynı zamanda yani dönemin siyasal kültürünün ben şeyi sendikal mücadeleyi de zayıflattığı kanaatindeyim.
Peki hocam, bugün Erdoğan şöyle bir şey söyledi, iki şey söyledi birbiriyle çelişen. Ben bunu nasıl yorumlamak gerektiğini pek de anlamadım. Dedi ki yıl sonunu %20 enflasyona gelmiş bir şekilde halledeceğiz. Arada yavaş yavaş düşecek. Dolayısıyla ayağınızı yorganınıza göre uzatın, böyle yapın dedi. Belki yatırımcı parası olan buraya başka bakar, dar gelirli başka bakar. Sonra da dedi ki eğer işler yolunda gitmezse dedi bir düzenleme daha yaparız dedi. Seçim yılındayız. Ben seçim yılında enflasyonun tahmin edildiği yere doğru gideceğini sanmıyorum. Çünkü bir de ortada seçim ekonomisi diye bir şey olacak. Sizin öngörünüz nedir?
Şimdi ben de yani bu şeyin nedir %20 öngörüsünü çok gerçekçi bulmuyorum. Hatırlayacaksınız geçen yılda Maliye Bakanı 6 ay sonra uyanan her şey günlük gülistanlık olacak demişti. Karşı karşıya olduğumuz tablo meydanda. Dolayısıyla bunun ben çok gerçekleşebilir bir hedef olmadığını düşünüyorum. Şeyin de seçim sürecinin de ister istemez enflasyonda artırıcı bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ama gerek asgari ücrete verilen zam ve yani beklentilerin altında olması, gerekse memur maaşları ve emekli aylıkları, EYT gibi meselelerde hükümetin beklenenin altında bir şey yapması, enflasyonu dizginlemek için belki bu tip noktalarda daha fazla frene basabilirler. Yani enflasyon hedefine ulaşmasalar bile düşürme meselesinde seçimde bunu kullanmayı tercih edebilirler. O zaman gelirler politikasında daha kısıcı bir tutum izleyebilir ama bunda bir siyasal faturası olur. Yani ben durumlarının sıkışık olduğu kanaatindeyim. Yani
buyurun.
Ekonomik açıdan yani ekonominin gidişatı açısından ve bunun karşısında gelirler politikasında yaşadıkları sıkışıklık seçim döneminde bence önemli ölçüde sıkıştıracak diye düşünüyorum.
Son bir soru soracağım hocam. Sizi de yoldan alıkoymayalım ama bunun kritik bir soru olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de Sayın Profesör Doktor Özgür Demirtaş gibi finans sektöründeki hocalar zaman zaman şöyle açıklamalar yapıyorlar. Genellikle de nedense hep böyle zam zamanı yapıyorlar. Ya ne kadar yaparsan yap bu iş çözülmez falan gibi fakir fukaranın elindeki para sanki çokmuş gibi bir algı yaratılıyor. Buradan hareketle şunu sormak isterim. Türkiye paradan para kazanmayla üretimden bu kadar uzak olduğu müddetçe örneğin 3 kuruşun da altında para alan mesela emeklisini nasıl doyuracak? Ya da mesela hayatta varlığı olmayan ev kadını diye ama bas bal gibi de ev işçisi olarak hayatını sürdüren insanlarımızı nasıl emekli edecek, nasıl doyuracak? EYT belası var. Yani bu iş, bu balon artık yani neoliberal balon yeterince şişmedi mi? Bu sistem içerisinden bir çözüm bulunabilir mi?
Yani bu balon şişti ve bence bu balon büyük ölçüde patladı ve pek çok ülkede, dünyada da pek çok ülkede aslında bu şekilde devam edilemeyeceği ve emek gelirlerinin çalışanları koruyucu düzenlemelerin yapılması gerektiği dillendiriliyor ve bu tip değişiklikler pandemi döneminden itibaren bence başladı. Yani bu sözün ettiğiniz iddialar ne olursa olsun bu işe yaramaz iddiasını ben komik buluyorum. Çünkü yani bu ekonomik koşullarda çalışanların korunmasının başka yolu yok. Yani ya işte maaşlarını artıracaklar, ücretlerini artıracaklar, gelirlerini artıracaklar ve daha ilerisi aslında bence yani burada hedeflenmesi gereken bütün şeylerin, çalışanların ve toplumun asgari bir gelir desteğine kavuşturulması. Yani emekli 3500 lirayla nasıl geçinecek yani asgari ücretin altında? Bunun buna bir destek sağlanması ve asgari ücret seviyesinde olması ya da şey olmayan, gelir olmayan, sosyal güvencesi olmayanlara bu güvencenin sağlanması, asgari gelir desteğinin sağlanması. Ben doğrusu şöyle düşünüyorum. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü ve ekonomik performansının aslında bunu karşılayabilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum ama bu bölüşüm meselesi. Yani burada Türkiye'nin üretmiş olduğu zenginliğin çok büyük, küçük bir azınlık tarafından el konması nedeniyle büyük bir eşitsizlik yaşıyoruz. Yoksa Türkiye ekonomisinin potansiyeli büyümesi imkanlarıyla Türkiye pekala çok daha eşitlikçi, çok daha dayanışmacı ve de çok daha refah içerisinde yaşayabilir. Bu tabii ekonomik politikanın, yani bu neoliberal ekonomik politikanın değişmesine bağlı. Yani paylaşım, bölüşüm ilişkilerinin değiştirilmesine bağlı diye düşünüyorum.
Peki hocam, yine bitireceğim ama son bir, 1,5 dakikamız madem var onu soralım. Türkiye'de sınıfsal meseleler tartışılmaktan bu kadar uzakken, iş dünyasının temel sorunları bu kadar tartışılmaktan uzakken, milliyetçi, muhafazakar tartışmalar, kimlikçi politikalar üzerinde yürünürken, sizin gibi birçok insan var, hiç kapınızı çalıp da siyasetçilerden herhangi birisi ya bir alternatif var mı da demiyor. Bunu nasıl yorumlayacağız? Mesela benim gibi başka bir yerden dünyaya bakan, sizin gibi başka bir yerden dünyaya bakanların da bir yandan böyle bir sorunu var. Bunu nasıl halledeceğiz? Yani bir ideolojik sorun var ama neredeyse ideoloji demek ayıp gibi.
Evet, yani Türkiye'de ideoloji demek, örgüt demek, siyaset demek sanki hayatın olağan akışının dışında meseleler olarak görülüyor. Ben de benzer kaygıları, yani bunun bir cevabı bende de maalesef yok. Aynı duyguları, aynı şeyleri ben de yaşıyorum. İşte muhalefet alternatif çözümler arıyor ama gene gidiyor işte şeylerin, liberal iktisatçıların kapısını çalıyor. Onları getirip onlardan çözüm üretmeye çalışıyor. Halbuki Türkiye'de bu meseleler üstüne çalışmalar yapılıyor. Bunlara değer verilmiyor. Doğrusu bu sizin gibi beni de üzen bir mesele. Bir çırpıda ben de çözümünü bilmiyorum ama ümitsiz değilim doğrusu.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Başka bir zaman çalışma dünyasını daha ayrıntılı konuşmak isterim. Çok çok teşekkür ediyorum.
İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor. Sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, programımıza hızlı başladık. Size bugün Türkiye'de gerçekten fikri olanları her zaman olduğu gibi buluşturacağız. Çünkü netice itibariyle eğer Türkiye'de konuşacaksak doğru dürüst bir zemine, çerçeveye oturtturmak lazım. Günün önemli olaylarından biri Canan Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun buluşmasıydı ve bu buluşma değerli bir buluşma olarak ortaya çıktı. Çünkü neden? Belediye başkanları da dahil olmak üzere İstanbul'da herkes yan yana geldiler. İmamoğlu haklı itirazlar bulundu. Yani bana dedi yerim yurdum belli, bütün hayatım belli ortada, bana kalkıp terörist diyorlar dedi. Doğrusu yani Türkiye'de artık vatan hainliği, teröristlik vesaire meselesi günlük sıradan olaylara geldi. Sapsaman birbirine karıştı. Bu noktada benim de birlikte yani yaşadığım ilçe olan Kadıköy'de belediye başkanlığı yapan Şerdil Dağra Odabaşı ile konuşacağız. Kendisi oradaydı, izlenimlerini almak isterim. Merhaba Şerdil Bey.
Merhaba Emre Bey.
Biz tabii sizle tanışıyoruz. Ben sizi hemen hemen her konuda açık sözlüğünüzden bildiğim için Canan Hanım da benim arkadaşımdır ve oraya gitmesinin anlamını, değerini de biliyorum. Sizin için de öyle. Ancak kamuoyunun merak ettiği değerlendirmeler vardı. Bu ziyaret geçen haftaki Saraçhane'den sonra daha böyle bir İstanbulluların, yani sizin örgütün, belediye başkanlarının biraz böyle dayanışmasını somutlaştırmak için de oldu. Galiba parti açısından da iyi oldu. Neler konuşuldu? Neden bu karar verildi? Neden gidildi? Neler söyleyeceksiniz?
Yani bu karar veya neden gidildiği noktasında biz oraya İstanbul İl Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki ilçe başkanları, ilçe belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanları, gençlik ve kadın kolu başkanları, yani İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden bütün seçilmişlerle beraber oraya gittik ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu süreçte yanında olduğumuzu her şart altında kendisiyle beraber olduğumuzu en azından bir göstermek ve o duyguyu hissettirmek için gittik. Canan Başkanımız da yaptığı konuşmada zaten bunun altını çizdi. Biz buraya İstanbul İl Örgütü'nün seçilmişleri olarak geldik. Daha hani zaten kalabalıkla örgüt olarak Saraçhane'deki her iki mitingde de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü orada. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza alınan bu haksız hukuk dışı kararlar karşısında yanında olduğunu göstermek için olmuştu. Biz de seçilmişler olarak temsilen bugün gittik.
Şimdi Ekrem Bey'i ben dinledim ve doğal olarak Ekrem Bey şu bağlamda haklı ve biraz demoralizeydi. Yani hepsini anladık da bu terörizm nereden çıktı demeye baktı. Çünkü kalktı ya da dedi daha doğrusu. Çünkü şöyle bir tuhaflık var. Dün de ben onu bir başka gazeteciyle konuşurken, yani siz Türkiye'de herhangi bir kimseye bir isnatta bulunurken önce şunu düşünmeniz lazım. Kamuya işçi alımlarında, memur alımlarında zaten devlet belge veriyor. Dolayısıyla bu çelişkiye rağmen toplumda sanki İstanbul'da bir terör yapılanması da varmış gibi bir şey çıkarıldı, fatura çıkarıldı. Aynı mesele bugün yarın ilçe belediye başkanlarına da yapılmayacak, kimse diyemez. Bu tatsızlık...
Hayır, yapıldı. Evet. Bakın ben kendimden örnek vereyim size. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinden aday olarak açıklandığım andan itibaren en büyük terörist bendim. Çünkü hatırlarsanız o tartışmaları, yani Türkiye'de bazı hani şeyleri yastalamak, suçlamak çok kolay. Bu teröristtir, bu vatanseverdir. Bizi kimse terörist veya vatansever noktasında yargılamak, hani birey olarak bu iktidarın yöneticilerinin haddi değil. Onun için hani bu daha önce de yapıldı, bundan sonra da iktidar gidene kadar 6 ay ömür şeyleri kaldı, ilk seçimle gidecekler. Oraya kadar bu tür şeylerle hepimiz karşılaşacağız. Biz bunun farkındayız. Yani Ekrem İmamoğlu'nun terörizmle yan yana gelmesi, bizlerin terörizmle yan yana gelmesi mümkün değil. Kelime anlamında bile yan yana gelmesi mümkün değil. Ama bu algı yaratmak için, insanların kafasını karıştırmak için, olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek için yaptıkları yaftalamalar. Yani bugün Ekrem Başkan benim çok etkilendiğim bir cümle kullandı. Dedi ki eve gittiğinizde bu sözü söyleyenler, bu kararı alanların çocukları kendilerine hesap soracak. Bu çok kıymetli bir cümle. Çünkü bence kendileri de inanmıyorlar buna. Aldıkları talimatı uyguluyorlar.
Şerdil Daraoğlu'da başıyla konuşmaya devam ediyoruz radyodaki değerli dinleyenler. Şerdil Bey, uzun süredir şöyle bir söylem var. İşte Adana'ya da Mersin'e de benzeri olacak, şu ilçeye de olacak, bu ilçeye de olacak gibi değerlendirmeler var. Burada bence temel mesele Kürt seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği destekten uzaklaştırmak. Nedeni de şu: İstanbul alınırken Kürt seçmenin destek vermesi için HDP aday çıkartmadı. Adana'da ben sosyolojisini biliyorum, Mersin'de de böyle. Bu çok acayip bir yarık oluşturdu. Hem Kürt vatandaşların iradesi Diyarbakır'da falan birçok yerde el konuluyor, hem de İstanbul'da bu muamele yapılıyor. Bu katlanılabilir gibi bir şey değil. Ekrem Bey'e de yapılan bu. Bu sürdürülebilir de değil. Siz bir İstanbullu siyasetçi ve bir İstanbullu belediye başkanı olarak ve aynı zamanda tabii Kürt halkının da bir parçası olarak neler söyleyeceksiniz?
Bakın, kimse seçmenin iradesine ipotek koyamaz. Onun kararını yönlendiremez. Masa başında oturup bu bunu düşündü, bu bunu yaptı, bu bunu söylerse böyle olur. İnsanların bir vicdanı var. Sandığa gittikleri zaman vicdanla oy kullanacaklar. Perdenin arkasına geçtikleri andan itibaren hiç kimse hiçbir tesir altında kalmadan kendi vicdanla oy kullanacak. Bu son 3,5 yılda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu tarihten bugüne kadar ve bizlerin seçilmişlerin, yani ilçe belediye başkanları dahil olmak üzere bizlere uygulanan antidemokratik bu yöntemleri biz dilimizin döndüğünce anlattık. Bu vicdanlarıyla bunu bir yere oturtacaklar. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan saldırıları. Yani bunların hiçbirinin toplumda ben bir karşılığının olduğuna inanmıyorum. Çünkü tekrar söylüyorum, bunlar masa başı oyunlar. Bunlar siyaseti kendilerince kurgulamaya çalışan birkaç kişinin seçmen iradesine, seçmenin düşüncesine ipotek koyma girişimleri. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Gerçekleşmeyeceğinin en büyük ispatı da seçimlerin, yerel seçimlerin, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı büyük seçimlerinin iptal edilip ikinci seçim yapıldığı aradaki o 2 aylık sürede açılan oy farkıdır. Hatırlayın orada neler konuşuldu, kimler devreye girdi, nerelerden ne mektuplar geldi, nerelerden ne açıklamalar yapıldı. TRT'ye kimler çıktı? Bakın, seçmen kendi vicdanıyla oy kullanacak. Yani Kürt halkını işte sizin dediğiniz şeyde söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklaştırmak veya yakınlaştırmak. Herkes vicdanıyla oy kullanacağı için demokratik mücadelede, sandık mücadelesinde herkes oyunu bildiği, gördüğü ve yaşadıkları üzerinden oy kullanacak.
Sayın Odabaşı, siz Kadıköy Belediye Başkanısınız ve aslında belki de Kadıköy Belediyesi 25 sene sonra birçok sıkıntı, başka belediyeleri örnek olarak söylüyorum, yaşarken ilk defa işte belediye başkanının da aynı partiden olması sebebiyle belki de biraz daha soluk alabilecek halde olabilirdi. Öyledir değildir bilemem. Ama yarın bir gün bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı gasp edilirse, siz aynı zamanda mecliste azınlıksınız ve bir Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanıyla çalışmak zorunda kalacaksınız ve çok
nereden
zor.
Nereden biliyorsunuz?
Efendim?
Nereden biliyorsunuz?
Neyi nereden biliyorum? Çalışacağınızı mı?
Evet.
Ha işte onu soracaktım. Güzel.
Hayır, şöyle bakın. Şimdi bir seçimden bahsediyoruz. Hı hı. Orada meclis üyeleri kendi vicdanlarıyla oy kullanacaklar.
Hı hı hı.
Ben AK Partili veya MHP'li meclis üyelerinin vicdanlarında bu yapılanları kabul ettiklerine inanmıyorum.
Hı. Başka bir boyut. Bu bir tahmin mi yoksa gözlem mi?
Ben vicdanlı olan hiç kimsenin bunu kabul edebileceğine inanmıyorum.
Hı hı.
Çünkü bu hani yaşananlar hepimizin gözü önünde yaşanan olaylar, kapalı kapılar arkasında olan olaylar değil. Bu vicdanlar, ellerini vicdanlarına koyup sandığın arkasına girdikleri zaman oy kullanacaklar. Şimdi biz, bakın tekrar diyorum, masa başında kararlar alındı, kararlar kesinleşti, kararlar şöyle oldu, o böyle oldu, böyle oldu. Yani nereden biliyoruz?
Hı hı. Yani bunu böyle söylememizin nedeni, siz de tahmin edersiniz ki, saraydan gelen herhangi bir talimata itiraz etmek çok kolay değil. Bir Mart tezkeresi dışında.
Belki burada da yeni bir Mart tezkeresi yaşanır. Belki de burada farklı bir şey olur. Nasıl o zaman da tezkerenin çıkacağını herkes %100 emindi bir Mart tezkeresinde. Oradaki milletvekilleri vicdanlarını dinlediler, oy kullanmadılar ve sonra da bunları itiraf ettiler. Ben evet, onu söylemeye çalışıyorum. Bakın, biraz önce sizin sorduğunuzda seçmen iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Seçmen iradesine, oy kullanacak kimsenin iradesini masa başında talimatla veya başka yollarla kurgulayamaz.
Bu söylediğiniz benim açımdan ilginç oldu. Çünkü açıkçası hiç bu tarafından düşünmemiştim. Çünkü Cumhur İttifakı'nın tavrı işte saraydan ne gelirse olur, aksi halde bedel öderler şeklindeydi. Bunu bir kenara koyalım. Peki
bedel ödemiyor muyuz Enver Bey?
Siz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu var.
Belki artık vicdan sahibi arkadaşlarımız da diyecekler ki, bir dakika kardeşim, yarın benim de bunlar benim başıma gelebilir. Bugün Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının başına geliyor, yarın da benim başıma gelebilir. Buna bir yerde dur diyelim.
Sayın Başkan, kulislerde mesela genellikle olur, ben de meclise gittiğimde off the record dediğimiz sohbet sırasında insanlar ya bu iş böyle olmaz der falan. Sizin de dostlarınız da, isim sormuyorum tabii, Adalet ve Kalkınma Partili evet, çevrelerde falan ya bu kadar da olmaz, bu haksızlık falan diyenler oluyor mu kulağınıza fısıldayan?
Şöyle, bu son mahkeme kararından sonra meclis toplanmadı. Hani şey, mecliste karşılaşmadık AK Parti meclisleriyle. Onun için hani bir şey söyleyemem. Çünkü karşı karşıya gelmedik ama AK Partili olduğunu, AK Partili olan benim birçok arkadaşım beni arayıp ya ne oluyor diye soran oldu. Ama bunlar meclis üyesi falan değil. Hani bunu bir şeye koyayım. Çünkü karşılaşmadım onlarla daha. İlk mecliste Ocak ayının ikinci haftasındaki Büyükşehir Meclisi'nde karşılaşacağız. Orada bakacağız. Yani en azından söylemeseler bile gözlerinden anlarız. Yani Sayın Nurettin Nebati gözlerle konuşuyor ya, belki onlarla da gözlerle konuşabilir.
Son bir soru soracağım Sayın Başkan. Türkiye'de altılı masa ve Cumhurbaşkanlığı tartışması sürerken bir yandan da bence daha belki de önemli olan bir tartışma, iktisadi koşullar daraldı ve ciddi ciddi HDP'de yapılanlar ortaya çıkınca bir sineyi millete dönme tartışması ortaya çıktı. Aynı biçimde siz de bir meclisin üyesisiniz ve belli ki Türkiye'de en çok izlenen meclis toplantısı yine sizinki olacak. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet. Bu sineyi millet, orada Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yalnızlaştırma ve hukuksuzluğa karşı bir tutum takınma, bu hiç konuşuluyor mu ya da siz birey olarak ne düşünüyorsunuz?
Yani şöyle, sineyi millet, yani bu kararı benim hani bugünden bir şey söylemem mümkün değil çünkü hiç konuşulmadı. Hani ben de bunu düşünmedim hiç açıkçası. Bunun artısını eksisini partinin kurulları gerekse altılı masa bakar. Ama biz yani şu anda benim yani ilk defa sizin sorunuzla karşılaştım. Hani buna hiç düşünmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Yani sineği millet konusunda ne yaparız veya yani hangisi doğrudur noktasında emin olun şimdi sizin söyleminizle karşılaştım. Bilmiyorum. Hani bunun doğru düşünmek her şeyi düşünmek gerekiyor. Bir tartışılmasını bile tartışmak gerekiyor.
Anladım. Ben de sizin söylediğiniz şeyi düşünmemiştim. Nereden biliyorsunuz dediğinizi. Çünkü 48 koltuk farkı var. Demek ki çok küçük sayılarla bambaşka bir sonuçta çıkabilir. Dolayısıyla haklı da olabilirsiniz. Size çok teşekkür ediyorum Sayın
ben
Başkan.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ
çok
olun.
Sağ olun.
Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Değerli dostlar, şimdi benim çok saygı duyduğum bir büyüğüm. Türkiye'deki iktisatla ilgilenen herkesin mutlaka yolunun düşeceği bir isim. Değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Korkut Boratav'la görüşeceğiz. Hocam merhaba.
Merhaba sevgili Enver Aysever dostum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Hocam teşekkür ederim. Beni kırmadığınız için de çok mutlu oldum. Çünkü sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Kendi kendime gevezelik etmek istemiyorum. Çünkü soracağım şeylerin cevabı sizde. Önce şunu söylemek istiyorum hocam. Sizin ben öteden beri yazılarınızı tabii okuyorum. Son süreçte de okuyorum. Bugün asgari ücret açıklandı. İnsanların çok büyük bir kısmı bu ücretle geçinemeyeceğini düşünüyor. Ve ilk ücret 40 gün sonra yani 1 Şubat'ta alınacak. Bu paranın o kadar zamanda bile erime ihtimali var. Bu asgari ücret saptanmasına ve bu rakama nasıl bakmamız gerekiyor hocam?
Şimdi bakın... Önemli bir yanılsama yapılabilir. Ondan peşinden kaçınmamız lazım. Enflasyonun üzerinde asgari ücret verildiği zaman ilk adım, ilk aşamada işçi sınıfının, yani biliyorsunuz, herkes biliyor, sen de biliyorsun sevgili Enver, bu asgari ücret aslında Türkiye'de ücretle çalışan emekçilerin büyük bir bölümünü, yani yarısı civarında bir bölümün gerçek ücreti. Yani işçilerimiz asgari ücretle çalışıyor, yarısı en azından. Hı hı. Onun için çok önemli bir değişken. Her şeyi belirliyor. Şimdi görünüşte enflasyonun üzerinde olan bir zam, yani işte şeyde %55 civarında bir zam yapıldı bu son. Hı hı. Ayarlamayla diyelim, bir yanılsama yaratıyor. İşte verdiler ya ücret şeyin üzerinde, enflasyon üzerinde, daha ne? Ama ben şunu hatırlatayım, yani iktisatçılar ve sağduyulu herkes, yani rakamlara biraz bakan herkes şöyle bir tespit yapabilir. Bakın sevgili Enver, 2021'de asgari ücret %50,5 arttı. O senenin enflasyonu %36 idi. Ne oldu? 2002 için bu zam. Hı hı. 2002'de enflasyon %84.4'e çıktı. Ne oldu peki? Asgari ücret artışı ne oldu? Temmuz'da bir zamla güya telafi edildi ama şu tespit çok önemli. Asgari ücrette her zam Türkiye'de tamamen denetimsiz olan sermaye bloku tarafından fiyatlara fazlasıyla yansıtılıyor. Hı hı. Yani %36 zam yapılıyor 2022'de geçerli olmak için. Enflasyon %50,5 açık. Asgari ücret %50,5 zam yapılıyor. Enflasyon %84'e çıkıyor. Dolayısıyla bugün yapılan enflasyonun da şeye göre oranlanırsa yılbaşındaki enflasyona göre %100 yapıldı. Yılbaşındaki asgari ücret ayarlamasına göre %100 yapıldı deniyor. Tamam, nefes alacak işçilerimiz diyenler oluyor. İktidar da bunu böyle söylüyor. Ama mesele şudur. Asgari ücreti ödeyen her işveren, her şirket elindeki imkanlarını enflasyona daha fazla, mevcut fiyatlara daha fazla yansıtmak için kullanıyor. Ve işte o yüzden Türkiye'de sermayenin milli gelirden payı 2016'dan bu yana 4 kat ve kat artmış durumda. 4 nala artmış durumda. Sebep, Türkiye ekonomisini yöneten saray şirketlere yarattığı imkanlarla ekonominin bütün değişkenlerinin, sermayenin arzusu, istekleri, inisiyatı ve imkanı doğrultusunda sonuna kadar kullanmasına gönüllü olarak, bilerek katkı yapıyor ve izin veriyor.
Hocam,
dolayısıyla bu asgari ücrette 3-5 ay sonra bakacağız, yavaş yavaş nasıl eritecek fiyatlara yansıtılarak, kar katsayılarını yükselterek, hatta yani enflasyonu daha da besleyerek daha yukarıya doğru tırmanmasına katkı yapacak ve işçilerin eline geçen kısa dönemde Şubat'ta nefes almalarına imkan veren gelir artışları, ücret artışları adım ve adım eriyecek. Mesele bu.
Hocam, masada şöyle bir tablo oldu. Bence bu Türkiye'ye dair çok önemli. Dün Sayın Erdoğan dedi ki, bakanım, burada bakanım derken hani ben atadım, benim adamım der gibi oluyor. Bence çok nahoş, onu geçiyorum. Ve işverenler sendikasıyla birlikte biz oturur kararımızı veririz dedi. Dolayısıyla hani Türk İş gibi uyumlu bir sendikayı bile ortadan kaldırdı. Ben bunu biraz savcı ve hakimin olduğu ama avukatın olmadığı bir adalet sistemine benzetiyorum. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman işçi sınıfı büyük bir darlık içerisinde. Bir de bugün bana gelen bir iki mesajda mesela emekliler ve özellikle öğretmenler, bir öğretmen asgari ücretin altında maaş alır hale geldi dedi. Emekliler yarısı kadar maaş alıyoruz dedi. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman çalışanlar arasında bile bir gerilim oldu. Bunu nasıl yorumlamamız gerekir?
İşte bu tespiti zaten yaptın sevgili Enver. Bu artış, bir kere bu nominal artış, onu hemen söyleyeyim. Bu nominal artış. Nominal ne demek? Görüntündeki artış. Reel artış değil. Nominal artış şu anda çok geride kalan diğer emekçi kesimleri, yani memur maaşlarını, örgütsüz işçileri, örgütsüz işçiler derken kayıt dışı sektörde çalışan emekçileri, memur maaşlarını ve her türlü emekliyi handikapta bıraktı ve bekliyorlar. %18 civarında bir kazanılmış zam. Yani toplu kamu sektörünün, kamu personelinin toplu sözleşmesindeki ayarlamaya göre %18 bir zam görecekler şeyde. Buna ilaveten bir nebze ek bir marj da sağlanabilir. Emekçilerin memur sektörü, yani kamu sektöründe devlet maaşı alarak çalışanlar patronları, yani kamu fiyatlara yansıtma imkanından yoksundur. Dolayısıyla onlar asgari ücrette daha az, asgari ücret oranından daha az bir ikram diyelim ona, tırnak içinde ikramla karşı karşıya kalacaklar. Fakat enflasyonun, asgari ücretlerin de ilaveten tetiklediği enflasyonun zararından yararlanacaktır. Benim tanıdığım bir dul maaşı alan yaşlı bir hanımefendi 3500 lira maaş alıyor. Dul aylığı alıyor. Başka bir şeyi de yok. Başka bir gelir kaynağı da yok. Yani torunlarından, çocuklarından, çocuklarında da bir şey yok. Katkı imkanı yok. Bulabileceği katkılar hariç kendi hayatta kalmak için kamunun, devletin ona sağladığı emekli aylığından bu derecede şeyi dışında, devre dışında kalmış oluyor. Yani dolayısıyla ücret artışlarının, asgari ücret artışlarının, tekrar vurguluyorum, enflasyonu kamçılayıcı etkisi karşısında çaresiz kalan geniş bir kitle daha var.
Hocam,
senin söylediğin gibi sevgili Enver, kamu sektörü, yani memur maaşları, memur emeklileri ve emekçi sınıfların şey imkanından yoksun olan kesimleri, kayıt dışı işçiler ve mesela çiftçi ve köylü sınıf, emeğiyle çalışan çiftçi ve köylü sınıfının ezici çoğunluğu, aşağı yukarı bütün çiftçilerimiz büyük ölçüde sayısal olarak aile emeğiyle çalışan ve emeklerin ürünü piyasa koşullarıyla karşılığını kazanmak isteyen Türkiye'nin en büyük ikinci emekçi sınıfıdır. Onların, biliyoruz ki onların fiyat ilişkilerini izledik. En basit örnek vereyim. Bugün aşağı yukarı tespit edildi ki çiftçinin eline geçen fiyat, yani tarım üretim endeksli fiyatları, üretici fiyat endeksleri gıda ürünlerinde market, yani piyasasından gıda fiyatlarının gerisinde seyretmiştir. Bu şu anlama geliyor: ticaret sermayesi çiftçiden aldığı temel gıda ürünlerini, sebze, meyve, patates, soğan vesaireyi fiyata enflasyonun destekleyen diğer katkıların etkisiyle fiyatlara rahatça yansıtıyor. Ama çiftçi ve emekçi köylü sınıfımız devre dışı kalıyor. İşte şimdi yeniden asgari ücret zammı yüzünden büyük ticaret sermayesi, yani dev AVM'ler ve marketler zinciri fiyatlara ücret farkını kar katsayılarına yedirerek fazlasıyla yansıtacaklar. Buna mukabil o marjdan üretici kesim ve keza tüketici kalabalık kesim o zammın, yani fiyat zammının etkisi karşısında çaresiz kalacak.
Son bir soru soracağım hocam size. Değerli hocamız Sayın Korkut Boratav'la konuşuyoruz. Radyodaki dinleyicilerimizi anımsatmak isterim hocam. Şimdi bir işçinin bir örneğin COBİ'de de olabilir bu. Maliyeti 11.750 liraya geliyor. Dolayısıyla zaten ülkede müthiş bir dolar karşısında eriyen bir para var. Dolayısıyla bir patron bu parayı vermek istemeyip işten çıkarmalara gidebilir. İşsizlik meselesi olabilir. Bir, bu konuda ne söyleyeceksiniz? İşsizliği körükler mi bu? Bir de ikincisi, Sayın Nebati'nin ekonomi politikalarıyla gelecek sene daha iyi bir enflasyon hayatı olacak, üstelik de seçim var gibi bir aslında öngörüde bulunmamızın çok zor olmadığı bir engel de olmasına rağmen Cumhurbaşkanı dedi ki biz istikrarlı gideceğiz. Hiçbir hocanın, siz dahil, bilimsel bulmadığı yöntemler uygulanıyor. İşsizliğin artacağı ortada ve bu koşullarda 2023'e giriliyor. 2023'ün enflasyonu, 2023'ün seçim süreci olması ve bu maliyetlere de bakarak işsizlik başta olmak üzere nasıl bir toplumsal durum olur? Onu bize değerlendirir misiniz?
Şimdi bir kere ilk tepki, demin sevgili Enver yaptığı tespit doğru. İlk tepki, emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren, üretim yapan şirketler asgari ücret artışını emek tasarrufuyla telafi etmeye çalışacaklar. Fiyatlara yansıtma imkanını kullanacaklar elbette. İlk tepkileri olacak. Ama mevcut iş gücünü daha yoğun çalıştırarak, yani mutlak artık değer deriz ona biz iktisat dilinde, mutlak artık değeri yoğunlaştırarak asgari ücret furyasını da hafifletmeye çalışacaklar. Çünkü şunu söyleyeyim, bazı şirketler, bazı üretim kolları demin söylediğim ücret artışını yansıtma imkanına yoksundur. Mesela ihracat. Hı hı. İhracata dönük şirketler asgari ücretlerden gelen maliyet artışını uluslararası alıcılara, yani Avrupa Birliği'ndeki büyük ithalatçı şirketlere diyelim, işte ticaret sermayesine yansıtma imkanından yoksun. Dolayısıyla onlar tabiatıyla emekten tasarrufu, yani işsizliği artırıcı tepkiyi daha çabuk yapacaklar. Şimdi gelelim Bakan Nebati'nin tespitlerine. En vahim mesele de budur. Bu dengesiz gidiş şu veya bu şekilde 2023'te çok ciddi bir kemer sıkma operasyonunu gündeme getirecek. Biz ona IMF programı diyoruz, kestirme ifadesiyle. Ama bir IMF programının kredisiyle ve doğrudan doğruyasa IMF uzmanları gelerek yapılan bir anlaşmayla olması şart değil. O reçete aşağı yukarı bellidir. Uluslararası finans sermayesinin beklediği odur. Türkiye'ye dönük alacakların rahat döndürülmesi, kredilerin rahatça %100 oranında yenilenmesi ve sıcak paranın gözlerini kırpmadan Türkiye'ye girebilmesi için kemer sıkma istenecek. Hem kamu maliyesinde hem de finans sektöründe, yani bankacılık sisteminde, Merkez Bankası'ndan başlayarak daraltıcı politikalar gündeme gelecek. Şimdi bölüşümü bozarak %4 civarında bir büyüme sağladı 2016'dan bu yana saray. %4 büyümenin nimetlerini fazlasıyla sermaye kesimine atlattı. İşçi ve ücretli kesimin hem gelir dağılımı bozarak hem de kısmen yoksullaştırarak, reel ücretleri aşağıya eriterek enflasyonun sayesinde. Şimdi önümüzdeki yıl bir de buna kemer sıkma ve istihdamda daralma gelecek.
Seçim var hocam. Seçim ekonomisi diye bir şey Türkiye'de hep vardır. Onu hesaba katmamız gerekir mi?
Hayır, seçim bittikten sonra yapılacak bu.
Ha, iktidar...
Seçim ekonomisine kadar bu furya böyle devam edecek.
O zaman sizin söylediğiniz, kim iktidar olursa olsun mecbur IMF politikasını diyorsun.
İki taraflı da efendim, iktidar değişse de, hı-hı, değişmese de. Zaten şu anda altılı masanın ekonomi kadroları, ekonomi uzmanları, sözcüler aşağı yukarı bu programın sonunda bir ciddi ve ağır bir istikrar programıyla dengeye getirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani enflasyonla mücadelenin neoliberal modeldeki standart reçetesi kemer sıkalım, ekonomiyi küçülterek, işsizliği daha da artırarak, yani istihdam artışlarını frenleyerek, işsizliği artırarak fiyatları aşağı çekelim. Talebi aşağı indirerek, ekonomiyi küçülterek. Yani bölüşümü bozan bir büyüme süreci bu sefer ilave bir küçülme süreciyle daha da vahimleştirecek. Şey de bunu yapmak zorunda. Diyelim ki iktidarı kaybetmedi. Şu veya bu yöntemle iktidarı korudu bugünkü iktidar. O da yapmak zorunda. Yeniden döndürülemeyeceğini aşağı yukarı biliyor, algılandı. Son atılımları yapıyor. Yani önümüzdeki yılın işte Haziran ayına kadar nefes alacak yöntemleri şu veya bu şekilde sürdürmeye çalışıyor. İşte daha bugün ve 2-3 gün önceden beri duyduğumuz yeni kredi pompalama teklifleri de gündeme geldi. Uygulanacak kredi garanti fonu yeni baştan kredileri sermaye çevrelerine, şirketlere akıtmaya başlayacak. Kamu bankalarının da 20'şer milyar Türk liralık sermaye artışı yapılacak. Bu sermaye artışı aşağı yukarı hepsinin sermaye artışının birkaç misli ilave kredi sağlanmasına imkan verecek. Böylece bu pompalama kamu açıklarını daha da tırmandıracağı, kamu diyorum, cari işlem açıklarını, yani döviz açıklarını daha da tırmandıracağı için döviz piyasalarına baskı altına alacak. İktidar değişse de değişmese de bugünkü bölüşüm bozukluğu, ona ben toplumsal bunalım diyorum. Yani kısacası bölüşüm şokunun üzerine bir de küçülmenin geldiği, istihdam daralmalarının ekleneceği ilave bir şok gelecek. İşte bu önümüzdeki yılın, bu iktidarın 2023'e armağan ettiği gelecek tablosudur. İşte şeyimizi diyelim ki ileriye bakışlarımızı bu ciddi tabloyla algılamaya, öngörmeye çalışalım ve mümkün mertebe bu tür bir çılgın toplumsal bunalımı daha da ağırlaştıracak bir ilave kemer sıkma programına karşı çıkmaya çalışalım.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Türkiye'nin herhalde herkesin dönüp baktığı bir isim olarak bu söyledikleriniz, neoliberalizm çoktan öldü ama aslında ölmedi. Hepimizi öldürmeye devam ediyor diye okumam gerekiyor bu meseleyi.
Rica ederim. Teşekkür ederim bu güzel, nazik şeylerin, ifadelerin için. Çok çok sağ ol ve iyi yayınlar diliyorum sevgili Enver.
Hocam teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, size bugün öyle şeyler yapıyoruz ki hepinizin heyecan duyacağını düşündüğüm değerlendirmeler. Birazdan Özgür Özel bizimle olacak. Türkiye'de olup biten ne varsa hepsini size yansıtmaya çalışıyoruz. Dikkat ederseniz geçen haftadan bu tarafa yoğun bir biçimde elimden geldiğince Türkiye'deki bu tabloyu anlamak için yıl sonuna doğru giderken değerlendirmeler yapıyoruz. Yarın size biraz soluk aldırmak için Nilüfer günü yapacağız. Kendisi de yayınımızda olacak. Nilüfer şarkılarıyla birlikte biraz hafta sonuna rahat gireriz umarım. Umarım diyorum çünkü akşam yatıyorsunuz ülkede kalkıyorsunuz, terörist kalkıyorsunuz, kim terörist belli değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç, parlak, nitelikli, korkusuz olarak tarif edilen ve pek çok çevre tarafından sevilen Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile birlikte olacağız. Sevgili Özgür Özel.
Efendim.
Merhaba. Arkadan gelen ses meclisin sesi mi?
Evet, meclisteyiz.
Meclisten konuşuyoruz.
Evet. Arkaya doğru geçtim ben. Buyurun.
Şu anda kürsüde kim konuşuyor mesela? Neyle meşgulsünüz?
Cihangir İslam konuşuyor. OHAL komisyonu Ocak ayının 23'ünde kalkacak ama OHAL komisyonunun arşivi ve sürmekte olan davalarla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Onu eleştiriyor. Kendisi de bir OHAL KHK'lısı olarak, mesleğinden men edilmiş birisi olarak Kaboğlu Hoca ile birlikte. Biraz önce de İbrahim Özden Kaboğlu konuştu.
Peki. Bunu da canlı olarak verdim. Sevgili Özgür Özel, hemen konuya girelim. İki konu var. Çünkü çok zamanınız olmadığını biliyorum. Birinci konu, Ekrem Bey'in bugün bir de teröristliği çıktı başımıza. Yani ben İstanbul'u seçilmiş belediye başkanını kim sevsin, kim sevmesin fark etmez. İstanbul iradesine bu türden ipotek konmasıyla ilgili gelinen bu aşamanın Türkiye açısından çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Tabii ki aynı şeyi düşünüyoruz. Ayrıca iki senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili işte terörle iltisaklı personel aldı diye bir safsatayı ortaya attı Suç İşleri Bakanımız. Biz ona hadi bunu ispatla diye defalarca çağrıda bulunduk. Nihayet bugün savcılığa bir şeyler bildirmiş ama bildirdiklerinin içinde onun kendi ifadeleriyle işte 1400 kişi, 600'ü kendisi, 800 tanesi yakınları üzerinden terör örgütüyle ilişkili. Biz hemen sorduk bugün Hollanda Büyükelçimiz yakını üzerinden terör örgütüyle ilişkili mi diye. Şaban Dişli'nin kardeşi 15 Temmuz darbesi. Fiilen birinci, kağıt üstünde ikinci adamı. Ayrıca İçişleri Bakanı'nın yardımcısı İsmail Çataklı'nın da biraderi kardeşi FETÖ firarisi. Bunlar ortada dururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yerleri süpüren bir temizlik işçisinin ikinci kuşaktan akrabalarının filanca terör örgütüyle ilişkisi varmış diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanı hakkında terör soruşturması başlatıyor. Böyle yani işte o zaman doğrudan kayyum atayabiliyor, süreç daha hızlı olabiliyor diye bir takım beyanlar da oldu biliyorsunuz. Bunu yapmaya çalışıyor. Tabii ki halk iradesine saldırı. Yani sadece CHP'liler için değil, geçmişte de defalarca söyledik. Hem 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde hem de geçtiğimiz günlerde altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrı metninde de açıkça kayyum belediyeciliğini reddettiğimizi, kayyumları reddettiğimizi söyledik. Hangi siyasi partiden olursa olsun halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanının tekrar halkın oyuyla gitmesini savunuyoruz. Bu tip darbelerin her zaman karşısındayım.
Peki Sayın Özgür Özel, şöyle bir sorun yok mu? Nihayetinde Türkiye'de şöyle bir umutsuzluk ortaya çıktı. Yani insanlar, iktidar her şeyi yapıyor ama kimse önlem alamıyor gibi bir duyguya kapıldı ve sürekli seçim beklensin dendi. Mesela ben bugün bir yayında şunu önerdim. Suç ortaklığı yapılabilir dedim. Yani nedir? Sizin görevden alınan belediye başkanınız ya da il başkanınız ne suç işliyorsa biz de bunu ortağız diyebilir genel başkanlar. Ne bileyim, bu türden bir sivil itiraz, sivil inisiyatif ama ses getirecek bir şey olabilir mi? Bir, ikinci...
O yaptı. Genel başkan bunu yaptı aslında.
Evet.
Şöyle,
hep birlikte yapılabilir mi?
O yapılabilir. Süleyman Soylu'nun bakan olduğu büyükede bu dediğiniz yapıldı. Ne dedi? Baba oğul gibiyiz dedi, değil mi şey? Ekrem İmamoğlu için. Hı-hı. İmamoğlu'na göre oğul zaten teröristse baba da terörist oluyor. Masumiyet karinesi diye bir şey yok ya artık, pardon. Suçun şahsiliği diye bir şey kalmadı ya artık. Hı-hı. Eğer baba bir suç işlediyse oğul bundan, oğul bir suç işlediyse baba bundan sorumlu tutulup kurumlardan falan ihraç edilebildiğine göre bir şartlar altında baba oğul ilişkisi içindeyim dediğinizde Ekrem İmamoğlu'na atfedilen bütün suçları Kemal Bey de sahiplenmiş oluyor. Bugün Türkiye'de böylesine bir çarpık hukuk düzeni var. Biz de Kemal Bey'in diğer evlatları olarak kardeşimize sahip çıkıyoruz. O ne suç işlediyse biz de işlemiş kabul edilebiliriz.
Kemal Bey'in diğer evlatları olarak biz de kardeşimize sahip çıkıyordunuz dediniz. Aslında bu bir tam gazetecilik manşeti. Çünkü aslında bir birlik beraberlik değerlendirmesi. Peki şunu da size sormak isterim. Önemli bulduğum için bunu ayrıca size de sormak isterim. Zaman zaman Türkiye'de sineyi millete dönme tartışmaları yapılır. Bu sineyi millete dönme tartışmaları da siz de bilirsiniz. Demirel Ecevit döneminde, gerçi siz benden gençsiniz ama çok gündeme gelirdi. Daha sonra da bu tartışma aldı. Meclis giderek işlevini yitirir bir hale gelirse seçimi hızlandırmak için böyle bir karar alınabilir mi?
Şimdi bu kararın bir riski vardı çok yakın zamana kadar. Siz diyelim 130 milletvekiliyle sineyi millete döndünüz. Hemen bir ara seçim oluyor 60 gün sonra biliyorsunuz. Ve bu sefer sizin girmediğiniz seçimde onlar oylarını anayasayı istedikleri gibi değiştirecek çoğunluğa çıkarabiliyorlar. Bu yüzden sineyi millete dönme lafı hani çok böyle sosyal medyada konuşulur. Ama zorluğu yapılacak bir ara seçimle gidenlerin yerine iktidarın milletvekili taşıması olurdu. Ama seçimlere bir yıldan az kalan bir sürede artık ara seçim riski anayasal olarak olmadığına göre bu siyaseten konuşulabilir. Konuşulmayan bir konu değildir. Ama tabii sini millet kararı çok kritik bir karar, artısıyla eksisiyle. Bunu şüphesiz önce partilerin kendi yetkili kurulları, sonra da altılı masanın birlikte değerlendirip karara varması, hatta diğer muhalefet partilerinden de istişare etmek lazım. Birileri gidince başka muhalefet partileri mecliste varsa bu sineyi millet meselesi tam sonuç vermeyebilir. Ama sadece iktidarı bir başını burada bırakmak çok kıymetli olabilir. Nedir o? O şudur. Her rejimde iktidar olur da rejimi demokrasi kılan, yani yurt dışından da ciddiye alınan bir yönetim kılan muhalefetin varlığıdır. Muhalefetin tamamen olmadığı bir yerde otomatikman şey görülebilir, söyleyelim, Cumhur İttifakı bir başına ve bütün dünyanın gözü önünde alın bütün yetkiler sizde, şimdi mecliste sizin olsun deyip biz seçime gidiyoruz denebilir. Ama dediğim gibi bu partilerin ve bütün muhalefet partilerinin müştereken değerlendirmesi gereken bir husustur diye düşünüyorum.
Şu anda yani bunu akıl dışı bulmuyorsunuz zamanlama olarak.
Şimdi şöyle, eskiden akıl dışı buluyorduk. Çünkü bu iktidarın istediği çoğunluğu 400'ü geçse maazallah her şeyi değiştirir. Yani şu anda bir umut varsa seçimlere, bugünkü anayasayla seçimi kazanamıyor olmalarındandı. Ama şu anda anayasanın ilgili maddesi seçimlere belli bir süre kalınca ara seçimin yapılamayacağını söylüyor. O süre son bir yılda diyebileceğim. Bir yıl ya da 6 ay ama %99 bir yıl. Hangisi olursa olsun şu an Sini Millet tehlikesi artık. Yani Sini Millet kararı bir ara seçim tehlikesini barındırmadığı için bu da siyasetçilerin gelişmeler karşısında gündemlerinde tutmaları, akıllarında tutmaları ve tartışmaları gereken bir husus.
Sayın Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen gün yaptığı açıklama, arkasından Ankara kulisleri diye arkadaşların söylediklerini ben size açıkça sormak istiyorum. Bana göre Altılı Masal'ın adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani ben bunu 2,5 senedir Cumhuriyet'te de yazdım. Çünkü siyasi sorumluluk alan ve bu yolculuğu yürüyen bir kimse. Yani seveni de sevmeyeni de bunu böyle düşünsün demiştim. Ama bunu kenara bırakıyorum. Sizin zaten adayınız o. Ama ilk defa Altılı Masa denen Millet İttifakı masasında ikinci bir aday, iki adayla da yola çıkılabilir diye telaffuz edildi. Hatta Sayın Genel Başkan söyledi. Böyle bir olasılık bu saatten sonra olur mu? Olursa bu toplumu büyük bir umutsuzluğa taşımaz mı? Yani bu kadar bir arada olup uzlaşamamak nahoştur denmez mi?
Denebilir. Onun için ben daha önce liderlerin de defalarca altına imza attıkları gibi altına imza attıkları gibi tek adayın, ortak adayın ve Altılı Masa'nın ortak adayının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama liderlerin bu tip değerlendirmeleri olduğu takdirde biz hepimiz saygıyla Altılı Masa'nın kararını bekleriz. Bu arada benim bir yoklama talep etmem gerekiyor arkadaşlar. Uyarıyorum.
Tamam,
son dakikalara geldi.
Tamam.
Müsaadenizi istesem olur mu?
Tabii olur.
Yani bence tek aday doğrudur ama liderler çoklu adaya karar verirlerse masanın ortak kararı olarak biz ona da saygılı oluruz. Ama bence doğru olan tek aday üzerinde anlaşmak.
Haftaya Perşembe YouTube'da görüşürüz. Çok teşekkür
tamam,
ediyorum. Sağ olun. Size. Çok teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi meclisin içinden canlı yayında yapmış olduk. Çok önemli bir şey söyledi. Biz de Kemal Bey'in diğer evlatları olarak kardeşimize sahip çıkacağız dedi. Al sana Ali manşet. Bunu hemen ver. Ondan sonra diğerleri de kapsın. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi aykırı sorular zamanına döndüm. Formumda mıyım bilmiyorum ama son yarım saatte sizden telefonlar alacağım. 0212-809-3043 0212-809-3043 siz bana sorabileceksiniz, görüş söyleyeceksiniz. Son yarım saatte dedim Ali, kulağıma diyor ki bana Oğuz Oyan var. Saate bakıyorum Ali. Bu Ali iyi niyetli fakat biraz telaşlı bir çocuk. Çok tatlı bir olan. Bu arada Halil yok değil mi? Ya Halil be, sana zahmet bir su alabilir miyim? Dilim damağım kurudu. Sağ olasın Halil'im benim. Ya Halil'e bir Halil'im çalalım mı biraz sonra? Çökertme şeyden, hocadan çıkarken. Evet değerli dostlar, çok değerli konukları ağırladık. Aziz Çelik Hoca'yı ağırladık. Korkut Boratav Hoca'yı ağırladık. Özgür Özel önemli bir siyasetçi, onu ağırladık. İstanbul Belediye Başkanı'nı İstanbul'daki olup bitenler bağlamında ağırladık. Şimdi de Oğuz Oyan Hoca'yı ağırlayacağız. Profesör Doktor Oğuz Oyan'ın geçmişteki varlığını konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olduğunu size anımsatmak isterim. Dolayısıyla şimdi Sosyalist Güç Birliği'nin çağrıcılarından biri, onu da söylemek isterim. Kendisiyle yapacağım söyleşi dikkatle dinlemenizi de rica ediyorum. İsterseniz şimdi bir telefon gelene kadar bir vay vay vay vay, yani bizim Ahmet Kaya'ya bir girelim. 0212-809-3043 saat 20'den itibaren, 20-20.05'ten itibaren bu telefondan bizi arayabileceksiniz. Şimdiden yer ayırtabilirsiniz ayrıca. 0212-809-3043'ten itibaren buna devam edeceğiz. Gördüğümüz mesele şu ki Türkiye'nin enflasyonunun artacak olması aslında sadece çalışanların sırtına binecek. Emeklilerin üretime katkıda bulunmadığı gibi bir söylemle bir çeşit tecritte bulunmasına yönelik bir siyasi tavır var ve iki hoca da neoliberal siyasetin çöktüğünü bize söyledi. Birçok manşet var yine bugün ve bütün bunlar üzerinden de değerlendirme yaparken benim günlerdir lütfen David Harvey'i okuyun demiştim, neoliberalizmin kısa tarihini ve neoliberalizm günlüklerini. Hararetle tavsiye ederim. Çünkü hocaların söylediklerinin tarihsel sürecini de görmüş olursunuz. Benzine zam geliyor. 1.7 lira gelmişti. 61 kuruşluk indirim geldi. Yeniden 67 kuruşluk zam gelecek. Ve böylece aslında 1.76 lira zam gelmiş olacak. Yani arttırıp indirmek, indirip arttırmak. Böyle acayip bir tabloya geliyoruz. Düşünsenize Ankara ve İzmir'de benzin 18 lirayı aştı. Motorun ise 22 liranın üzerinde. Felaket gelmiş durumda. Evet. Değerli dostlar, şu anda çok saygı duyduğum bir isim Profesör Doktor Sayın Oğuz Oyan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sevgili Emre Aysever. İyi akşamlar.
Çok teşekkür ederim hocam. Sizin bir yazınız benim bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda hani o şeydeki dünyanın önemli danışmanları, iktisatçılarla ilgili yaptığı açıklamalardan sonra sizin bir yazınız beni detaylı bir şekilde aydınlatmıştı. Sezgilerimle ya da dar olan bilgilerimle öğrendiklerimi sizinle teyit etmiş olmuştum. Şimdi bugünkü mesele üzerinden de baktığımız zaman bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. O gün siz neoliberal siyasetin vereceği sonuçları söylemiştiniz. AKP iyice kuralsız ve yine neoliberal bir siyaset sürdürüyor ve Türkiye felaketin eşiğinde mi diyeceğim yoksa felaketin içinde mi? Bugün alınan kararlar çerçevesinde 2023'ün iktisadi ortamını bize tarif eder misiniz? Nasıl başlayacağız?
Şimdi 2023'e kadar da zaten belirli politikaların birikimi var. Yani 2023 bu birikimi devralacak ve ilave birikimlerle seçime kadar işler gidecek. Seçimde de birçok şey bıçak gibi kesilecek seçimden sonrası için söylüyorum. Şimdi tabii orada çeşitli senaryolar var. Mevcut iktidar mı, muhalefet mi durumuna göre seçimden sonra bazı farklı senaryolar olabilir ama çok da birbirinden farklı düşmeyebilir. Neyse ona gelmeden şunu söyleyeyim. 2022 yılında çok ciddi yükler bindirildi kamu maliyesi üzerine. Yani açıkçası bir kamu maliyesi krizine doğru gidiyor Türkiye. Tabii enflasyon zaten çok ciddi bir sorun. Ama yani bu kadar yük bütçeye gelirse bu kur korumalı mevduatından işte kamu özel işbirliğinin getirdiği o döviz garantileri vesaire. Çok ciddi faiz maliyetleri var bütçe üzerinde. Yani bütçenin düşünün 2023 bütçesinin 565 milyar liralık bir faiz bütçesi var. Bütçenin 8'de biri daha başlangıç ödeneği olarak faize ayrılmış bütçeden bahsediyoruz. Bu çok yüksek. Yani AKP Türkiye'nin en faizci iktidarı ama işte şey satıyor. Faize karşıyız. Nasıl satıyor bu iktidar? Yani şey tabii yersen diyor. Epey bir şey oluyor anlaşılan. Müritleri arasında ne söylerse şeydir, doğrudur anlayışta olduğu için sabah akşam farklı şeyler söylese de bir şeyle müritler biat ediyorlar yani. Ama müritlerin sayısında azalma olduğu anlaşılıyor. Çünkü herkes kendi bütçesi itibariyle, kendi geçim koşulları itibariyle sorunlar yaşamaya başladı. Hane halkları çok çaresiz durumda Türkiye'de aslında. Çünkü yoksulluk cepleri çok büyüdü. Bunlar yani ne bileyim orta halli kesimlerin yaşadığı işte daha görece lüks apartmanların olduğu bölgelere de sıçradı. Bu ciddi bir yoksullaşma var. Yani toplumun %10'u 15'i dışında çok ciddi bir yoksullaşma yaşıyor bu
ülke. Hocam Hocam evet. Özür dilerim, şunu sormak isterim. Tam da bu bağlamda aklıma geldi. Şimdi siz bir bilim insanısınız ve bilim insanları rakamlara bakar ve bir öngörüde bulunur. Fakat Türkiye'de herhangi bir iktisatçının bilimsel olarak bir değerlendirme yapması çok gerçekçi olmuyor. Çünkü bilimsel olarak açıklanabilecek bir tablo yok. Bu bağlamda şunu sormak isterim. Keyfi olarak uygulanan bu mesela NAS denmesi, faiz indirimleri vesaire, bu öngörülemezlik aynı zamanda neoliberalizmin temel kanunu olan piyasacılıkta ve yatırımların yurt dışından yatırım gelmesinde de bir engel değil mi? Yani önümüzdeki dönem ayrıca da bir gerilimi yaşatmayacak mı? Bu da tabii toplumsal bir yansımaya neden olmaz mı?
Tabii bu da var. Yurt dışından kaynak gelmesi bir tarafa, Türkiye son iki yılda çok ciddi dışarıya kanama yaşadı sermaye hareketleri bakımından. Malum sermaye hareketleri serbest, giriş çıkışlar kontrol altında değil. Yani miktar sınırlamaları olabiliyor ama yani sonuçta o günlük itibariyle ya da bir seferlik miktar sınırlamaları var. Bir seferlik derken yani belli bir miktar ama o üst üste her gün işte aktardığınız zaman inanılmaz büyük miktarları dışarıya çıkarabiliyorsunuz. Yabancı sermaye şeyden çıktı, borsadan çıktı esas itibariyle. Borsada şu an oyuncular yerliler, dolayısıyla küçük yatırımcılar daha çok ve bunlar büyük darbeler yiyecekler. Şu an örneğin borsa şişiyor. Neden? Çünkü dolar kazandırmıyor diye bakıyorlar. Faiz zaten düşük. Ne yapalım? Borsa fena gözükmüyor. Tabii girdikçe bu şey hikayesi gibi, yani banker hikayesi gibi girdikçe artıyor, yukarı doğru çıkıyor ama girişler durunca ne olacak? Aşağı doğru gidiyor.
Ani bir çöküş olur mu hocam orada?
Olur. Yani örneğin kurlar şey arasında, borsa yatırımlar arasında bir parite var. Yani şu an kurlar yukarı gitse ya da faiz yukarı gitse, her ikisini birden düşünelim. Faiz ve kurların yukarı gittiği bir ortam oluşursa o takdirde borsa geriye gider. Yani çünkü borsa, bütün bunlar hepsi alternatif yatırım alanları diye düşünelim. Parasını yani bir şeyi cebinde para tutan birini, tasarruf sahibini düşünelim. İşte bunu bankaya götürüp faize mi versem, devlet tahvili mi alsam gene faizle, yok dolara mı geçsem o yüksek gidiyorsa eğer ya da artacağını umuyorsa, ya da borsaya mı yatırayım? Yani borsa giderek bir kumar, ki zaten o özelliği vardır ama Türkiye'de daha fazla kimsenin şirketlerin şeyiyle bilançoları falan bilgi sahibi olup ilgilendiği yok. Ya yani borsa fena geçsin bir de buna gidelim. Bu şeye kripto paralar meselesine de benziyor. O fena gitmiyor, oraya girelim falan. Yani böyle bir serseri mayın gibi dolaşan büyük tasarruflar var ortada. Bunlar her an bir yerden çıkıp başka bir yere girme eğiliminde olabiliyorlar. Bu tabii toplu çöküşlere yol açabiliyor. Zaten bir yaz sonunda borsada öyle bir sarsıntı yaşanmıştı malum. Ama sonra gidecek başka bir yerleri olmadığı için tekrar borsaya yüklenildi. Yani tekrar şeye dönersek, birikimli sorunlar var. Bu birikimli sorunlar giderek büyüyecek. Şimdi iktidarın Ocak ayında şimdiden başladı asgari ücret meselesi. Herhalde ona döneriz tekrar. Ama onun dışında yani emekli yaşa takılanlar olsun, işte şeye ne kadar zam verecek daha bilmiyoruz. Yani enflasyon farkı kadar mı emeklere, çeşitli memur, işçi, Bağkur, esnaf emekleri, bunlara zam ne ölçüde yapılacak? Şimdi şöyle büyük şeyler çıkabilir, eşitsizlikler. Burada biz asgari ücrete düşük zam yapıldı falan filan diyoruz ama yüzde işte sonuçta 55 civarında bir zam var ortada. Şimdi kalkıp da emekli yaşa takılanlara kardeşim enflasyon %17'ydi, hadi 3 puan da ben vereyim %20 olsun falan derlerse, bu ciddi bir şeydir. Tansiyon yaratır toplumda, gerilim yaratır.
Olumsuz anlamda değil mi yani? Çünkü şey olmuyor o zaman, bir eşitlik olmuyor. Bir de hocam şunu sormak istiyorum aslında. Çünkü bu konuya devam etmeniz açısından. Mesela hocam bugün ya Oğuz Bey, biz sizin de içinizde olduğu bir 5 kişilik kurul oluşturacağız. Hiç yeni bir sistem kurmadan bugün itibariyle biz çaresizde 8500 lirayı da verdik. Burada bu insanları mağdur etmemek için bunun yanında ne türden önlemler alalım deseler. Yani tamamen var olan sistem içerisinden söylüyorum. Ne yapılabilir? Çünkü bir bölüşüm sorunu var. Bu bölüşüm sorununda emekliler asgari ücretten daha mağdur. Öğretmenlerin zaten güvencesiz çalışmaları, güvencesiz çalışanı çok. O da bu rakamın altında kalacak. Sanki dar gelirler birbirine düşman hale geliyor. Kamu lehine ne karar alınırsa acaba bu alın teri sahipleri güvence altına olur? Tamamen bugünkü koşullar içinde söylüyorum. Yoksa neoliberalizmi biraz sonra konuşacağız.
Şimdi bugünkü koşullar içinde neoliberal sistemin sınırlarını da çok zorlamadan yapılacak şeyler, yani seçimden sonra da yapılması gereken, diyelim muhalefet partileri iktidara geldi. Bunu yapacaklarından emin değilim ya da aslında daha doğrusu yapmayacaklarından emin değil. Yani şimdiye kadar bu bölüşüm ilişkilerinin kazanan tarafına yükü yükleyerek enflasyonla mücadeleyi götürmek gerekiyor. Türkiye çok ciddi bir istikrarsızlık içinde. Bu istikrarsızlıktan istikrara geçmenin bir bedeli olacak. Bu bedeli kim ödeyecek? Temel soru budur. Sistem içinde kalarak bile, neoliberal sistem içinde kalarak bile bunun çözümünü bu bölüşüm ilişkilerinde çubuğu tersine bükmekten geçer. Ha, buna açık söyleyeyim, IMF falan da itiraz etmeyebilir. Şuraya kadar etmeyebilir. Şimdi bu çubuğu tersine bükerken sermaye hareketini kontrol altına almak zorundasınız. Hı hı. Sermaye hareketini kontrol altına almazsanız bu çubuğu tersine bükemezsiniz. Sermaye kaçar yani. Çünkü malum 89'dan beri sermaye hareketleri kontrol altında değil, serbest. Dolayısıyla bu kontrolü sağlamalısınız. Bakın ben size bir şey vereyim. Bilgi biliyorsunuz ama tekrarlayayım dinleyiciler arasında. İyi Parti'den bir iktisatçı danışman, o da galiba profesör titrine sahip, Bilge Yılmaz. O şunu söylemişti bundan işte aylarca önce. Gerekirse, ki gerekebilir demişti, sermaye hareketini kontrol ederiz demişti. Ondan sonra bu arkadaşın sesi kesildi, duyulmaz oldu.
Bu çok neden? Hocam, bunu Türkiye'de sistem içerisindeki yer alan bir partinin düşünürü ya da akademisyeni dillendirdiğinde kellesini alırlar. Tamamen sistem dışından bir şey söylüyorsunuz.
Evet. Şimdi bu sistem, bu aslında şöyle, neoliberal sistemin dışına çıkmış olmuyoruz. IMF bile zorunlu durumlarda sermaye hareketin kontrol edilebileceğine, yani tabii bunun çok fazla uluslararası sermaye zarar vermemesi bağlamında yeşil ışık yakabilir. Ama yani sistem, neoliberal sistemi terk etmeden de bu yapılabilir demek istiyorum.
Anladım.
Bu bile radikal.
Bu kadarına bile tahammül yok diyorsunuz.
Tabii. Mesela bunu şeyden, CHP'den dillendiren kimse olmadı. İYİ Parti'den o arkadaş dillendirdi ve muhtemelen sermayeden gelen şikayetler anında onun sesinin kesilmesine götürdü işi. Yazık oldu bir anlamda, çünkü yani bunun belki çoğalması gerekiyordu bu seslerin. CHP'den de birkaç sesin katılması gerekiyordu. Ama olmuyor. Yani
peki, değerli hocam, affedersiniz. Değerli hocam, bu arada radyodaki Radyo Sputnik dinleyicileri için söylüyorum. Profesör Doktor Oğuz Oyan'la konuşuyoruz. Benim tanıdığım ve sevdiğim bir hocam aynı zamanda. Hocam, şunu sormak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ilk defa dedi ki neoliberalizm insanın kanını emdi, bu iş bitti dedi. Daha sonra Daron Bey başkanlığında bir ya da Daron Bey'in simgesel olduğu bir takım iktisadi politikalar açıkladı. Bir, orada açıklanan politikalar neoliberalizme karşı bir kalkan görevi görür mü? İki, örneğin Kemal Dermiş politikalarıyla bu açıklananlar arasındaki fark nedir? Üç, ve en önemlisi, bugün mesela Türkiye'de olup bitenlerle bugünkü, yani Babacan'dan bu tarafa gelen, Nebati'ye kadar gelen süreçle açıklanan politika arasındaki temel fark nedir? Bir fark var mıdır? Yoksa biz sadece bir söylem ve bir gösterimi gördük?
Evet, yani özetlemiş olduğunuz ortada şeyi olmayan, geride gerisi olmayan, içi boş olan bir söylem ve sonuçta bir gösteri var. Yani neoliberalizme karşıyım demek de karşı olunmuyor. Bunun araçlarını söyleyeceksiniz. Ben şu araçlarla bu sistemin mantığı dışına çıkacağım diyebilmeniz gerekiyor. Bunu diyemez. Şu an bunu düzen partilerinin neoliberalizm dışında bir seçeneğe doğru yönelmeleri mümkün değil. Bakın daha mümkün. Yani bu sermaye hareketini kontrol etmek işin kolay tarafı, onu söyleyeyim. Neoliberalizmin dışına çıkmak, dünya sisteminin şu an dışına çıkmak anlamına gelir. bunu söyleyecek bir parti Türkiye'de şey olarak yok. Yani bu düzen partileri içinde yok. Elbette söyleyen sosyalist partiler var, o ayrı. Ama şey yok, düzen partileri için bunu söyleyen yok. Mecliste grubu olanlar arasında yok. HDP de dahildir buna. Yok yani böyle bir şey yok, böyle bir anlayış yok. Aman şeyle, sistemle barışık olalım anlayışı. Yani mücadeleyi, cepheyi genişletmeyelim. Zaten şeyim yok. Sermaye dışında sermayenin toplum tasavvuruna aykırı düşebilecek bir şey yok. Kafalarında bir proje yok. Dolayısıyla neoliberal birikim modeline karşı çıkabilecek bir şeyin, anlayışın sadece söylemde kalması mümkün. Onun dışında içinin doldurulması gerçekten mümkün gözükmüyor. Bunun için Türkiye'de sosyalist damarın büyümesi gerekiyor. Ancak o şekilde kitlelere bunun mal edilmesi, niçin bunun gerekli olduğunu anlatılması ki yetmez. Aslında kapitalizmin niçin aşılması gerektiğini anlatılması gerekiyor.
Sayın Kılıçdaroğlu ama planlı ekonomiden bir nebze söz etti. Bir, beşli çete dedi, onların mallarına el koyacağım dedi. İki, ve bunlar söylendiğinde sanıyorum İYİ Parti'den Uğur Poyraz böyle bir şey olmaz, mal güvenliği esastır dedi. Bir taraftan da böyle bir şey var. Yani mesela neoliberal siyaset içerisinde bile olsa haksız olarak kazanılmış ihaleler, olağanüstü faiz ödemeler vesaireler yasal sınırlar içerisinde bir şekilde önlem alınır hale gelemez mi? Yani ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Neoliberalizm demek doğrudan hırsızlık demek bana göre de, ama rağmen kör göze parmak yapılmasına hiç mi önlem alınamaz?
Şimdi sevgili Ömer, Türkiye'de sınıf mücadeleleri çok sert geçiyor. Yani bu kadar sert sınıf mücadelelerinin olduğu bir toplumda, bir sosyal üretim ilişkilerinin olduğu bir toplumda bu tür sözleri söylediğiniz zaman, yani Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini kastediyorum. Yani şey, sermayenin Kılıçdaroğlu'na da alternatif aradığı bir döneme girilir. Yani Kılıçdaroğlu her ne kadar burada neoliberal sisteme karşı içi doldurulmuş bir şey yok, bir program yok desek de, şu söylediği, neoliberal sisteme karşı değildir onlar. Yani biz beş çetenin gasp ettiği şeyleri geri alacağız vesaire demesi, bu sisteme karşı bir şey söylemiyor. Sadece usulsüz ihalelerdir, bilmem haksız kazançlar sağlanması vesaire bilmem ne gibi şeylerden bahsediyor. Bu aslında sistemin kendi yapısı içinde zaten gelişmiş ülkelerde yapılabilir şeyler. Ama Türkiye'de bunu söylediğiniz zaman sermaye şöyle ürküyor. Yani bunlar oradan başlayıp daha nereye kadar gidebilirler? Beşli çete diyorlar ama bu iş beş şirketle sınırlı değil, onu biliyorlar. Mesela Sabancı'nın adını hiç anmıyor ama Sabancı var bunların arasında, bütün bu elektrik dağıtımından memlereye kadar. Yani iktidardan en çok ihale alanlar arasında onlar da var. Bilmem, diğer büyük şirketler var. Dolayısıyla orada durmayacağın, bu işin yani bir yerden başlamasını engellemek gerektiğini düşünüyorlar. O yüzden de yani Kılıçdaroğlu yerine mesela İmamoğlu'nu tercih edebilirler. Böyle bir şey de var. Yani ya da ne bileyim.
Küresel unsurlar için diyorsunuz değil mi bunu?
Ha, yerli unsurlar da, yerli sermayede, küresel sermayede. Yani şey, bir miktar bu söyledikleri bakımında, onun için Kılıçdaroğlu 3 Aralık'taki toplantısında uluslararası sermaye ve yerli sermaye güvence vermeye çalıştı. Bu neoliberal isimler, dünyaca tanınmış isimler üzerinden. Biz aslında işte yolsuzluklara karşı vesaire, savurganlara karşı bir şey kuracağız. Ama merak etmeyin, sistem içinde kalacağız demek için de bunu yaptı.
Hocam Daron Bey iktisadi çizgi olarak Kemal Derviş Bey'le aynı çizgide midir? Aynı önerileri mi getirir?
Benzer diyelim, çünkü sonuçta her giydim bir yoğurt yiyişi var. Yani Kemal Derviş de sorsanız yani sosyal demokrat diyor zaten. Şimdi sosyal demokrat diyebilir de belki, çünkü sosyal demokrat şeydir.
Budur zaten.
Amorf bir yapı, her şey içine girebiliyor, gördük. Yani dünyada sosyal demokrat iktidarların nasıl emperyal sistemi yönettiğini de gördük. Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de. Tony Blair'den bilmem şeye kadar Mitterrand'a dahildir. Dolayısıyla yani bu benzer tabii. Yani önerecekleri şey IMF programı olmasa da IMF disiplini önereceklerdir. Onu bir miktar daha sosyal sosu olacaktır elbette. Yani belki hani bir servis vergisi falan bahsedilmiyor ama bir miktar işte yükleri eşit dağıtılım falan filan yapılacaktır. Çünkü bunu söylemese kaynağı nereden bulacak? Ama ilginç olan şey bu 3 Aralık programında dışarıdan kaynak bulmak üzere. Ben gideceğim temiz para getireceğim falan. Yani hiç şu yok. Bu da içerideki sermayeyi ürkütmemek açısından. Yani ben bu kaynağı içeriden sağlayacağım dese sermaye 3 adım geriye sıçrayacak ya. Ya merak etmeyin ben gene borçlanarak bu işin kaynağını bulacağım diyerek de yüreklere süsertmeye çalıştı. Yani CHP'nin kurma heyeti zaten var ekonomik kurmayı değil. Ama bu arkadaşlar da çok farklı bir şey önermiyorlar gibi. Yani bunlardan bir tek şey orada Hakan Kara sunuş yaparken şeye değindi ya bu vergi şeyleri var. Harcamaları var. Sermaye lehinedir bunlar. Vergi harcama dediğim sistem muafiyetlerden bahsediyoruz. Toplanmadan harcanan vergileri bunlara. Bunlar da 2023 bütçesinde 994 milyar lira. Yani vergi gelirinin %31'ini toplamadan harcıyorsunuz siz. Kimin lehine? Esas itibariyle sermaye lehine. Mesela Hakan Kara o konuşmasında tam şey yapmasa da bir şey yaptı, bir gönderme yaptı. Yani burada da bir kaynak çıkabilir türü bir şey yaptı. Ama bunu mesela bir yerlerinde duymadık. CHP de böyle bir şeyi hiç dillendirmiyor. Bu hep şeyden aman korkutmayalım. Ha belki bir iki orada ayıklama yapabilirler tabii. Hiç yapmayacak olamaz. İçeriden hiç kaynak sağlamadan böyle bir şeyi yürütemezsiniz. Sadece dışarıdan borçlanma yürümez ama ürkütmemek için şeyi Türkiye'deki serbest derslerini çok ihtiyatlı bir dil kullanıyorlar. Ama bunun bir sonucu olarak da gerçekten de onun üzerine çok yüklenmeyecekler sonucunu çıkarabiliyoruz. Dehşetli ürküyorlar. Yani mesela bir serbest vergisi lafını asla etmezler. Neden? Aman varlık vergisi çok şey kaybettirdi hala konuşuluyor. Herkesin aklı oraya gider servet vergisi deyince diye. Böyle bir şeyleri de var. Peki. Handikapları var.
Peki hocam son bir soru soracağım. Sayın Bakan Nebati'nin gözlerine endekslenmiş bir ekonomi politikamız var. Yani bir bakan Türkiye'ye vizyon olarak gözlerime bakın gözlerimde ne görüyorsunuz dedi. Bu şaka yaparken güzel de hayatın akışında öyle değil. Çocuğuna eğer bir pabuç alamıyorsa kış geldiğinde bir insan, simitle beslenen insan neredeyse yarım simite düşüyorsa ki böyle yaşayan insanlar var. Bazı kimseler bunu bilmiyor ama böyle yani askıda simit, işte askıda ekmek vesaire bunlar aslında sadaka kültürü. Bunlar çaresizliğin göstergesi. Böyle bir tablodayız. Şimdi bu bağlamda bu kadar ters yöne sürülen araba, yani sürekli faiz arttırımları meselesi zaten Türkiye'de enflasyonist politikaları körüklüyor dedik ama hayır düşecek diyorlar bir. İkincisi yine bence çok önemli, demin Korkut Boratav Hoca da söyledi, seçim öyle görünüyor ki Mayıs gibi yapılacak. Yani 5 ay çılgın bir ekonomi, çılgın bir harcama da olacak. Yani insanların bu süreçte ne yaşayacağını bir kere düşünmemiz gerekiyor. Bir de bu iş böyle devam edebilir mi? Yani Nebati'nin gözleriyle devam edebilir mi? Gözlerime bakın biz bu işi hallediyoruz ama uyuyup uyanacağız, enflasyon düşecek. İşte düşmedi. Ve ayrıca size asıl da sormak istediğim mesele kur korumalı döviz kur korumalı mevduat diye bir şey çıktı. Neyin korunduğu da belli değil. 18 liraydı. Şimdi yine 18 lira 19 lira. Yani bana tabloyu bir çizer misiniz? İlk 5 ayda biz ne yaşayacağız?
Bu sonuncu şeyden başlayayım. Kur korumalı mevduat bir şeye yaramadı diyemeyiz. Bir şeye yaradı. 18 liralarda tuttu. Yani olmasaydı muhtemelen daha yukarı gidecekti kur. Dolayısıyla kuru tutan bir işlevi oldu. Ama ne pahasına? Çok yüksek bedeller pahasına. O bedellerin bir bölümünü sadece öğrenebiliyoruz. O da nedir? İşte hazineye gelen, bütçeye gelen yükünü öğreniyoruz. Açıklıyorlar arada bir. Bunun yıl sonu itibariyle, Aralık itibariyle işte 100 milyar liraya yakın bir tutar olacağı anlaşılıyor. Ama buna şey dahil değil. Bir, Merkez Bankası da yükümlülük altına giriyor. Malum dövizden geçiyorsanız kur korumalı. Bu Merkez Bankası kur farkını ödedi şimdiye kadar. Peki ne kadar ödedi? Bunu açıklamıyorlar. Merkez Bankası'nın ödediği diyeceksiniz ki bütçeye yansır mı? Şöyle yansıyor. Merkez Bankası'nın karları, varsa karları bütçeye, yani hazineye, ki dolayısıyla bütçeye gelir olarak aktarılır. Eğer kar etmezse bir şey aktarılmaz. Yani bütçe üzerine yüktür. Zarar ederse hazine karşılıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası ile hazine ilişkileri burada önemli bir şey, başlık. Yani onu da hesaba katarsak 100 yerine 200'ü düşünmemiz gerekir. Bir başka bir şey daha var, o da kur korumalı mevduattan kazanç sağlayanlardan ne kambiyo vergisi alıyorsunuz, ne kurumlar vergisi matrağına dahil ediyorsunuz, ne gelir vergisi topacı alıyorsunuz. Dolayısıyla burada çok ciddi bir vergi harcaması, istisnalar dolayısıyla söz konusu. Yani alacağınız vergilerden vazgeçiyorsunuz. Yani nereden baksanız 250-300 milyar liralık bir yükten bahsediyoruz. Bu ne yaptı? Bu kuru tuttu aslında. Yani yoksa bu kur daha yukarı giderdi. Kurun yukarı gitmesi yeni bir döviz krizi olarak bunlar tarafından algılanacağı için. Şimdi bakın başarılıyız. Geçen sene Aralık'ta 18'e zıpladı, sonra 12'ye düşürdü, sonra yavaş yavaş yine çıktı ama bakın 18'i aşmadı, hala bir sene sonra hala 18. Fakat şimdi şöyle bir problem var, ihracatı arttırıp işte dış ticaret fazlası vereceklerdi göğe. Dışarı fazlası değilse de cari açıkları azaltacaklardı. Tam tersine oldu. Neden? Çünkü şimdi ihracat diyor ki ya bu 18 lira bize yetmiyor. Bizim için 21-22 lira olması lazım ki biz rekabetçi olalım. Yani olamazsak ücretleri indiririz aşağı diye. Böyle bir şeye girdiler. Bir kısır döngüye girmiş vaziyetler. Yani bu tür maliyetlerle kuru tutmanın şeyi yok. Toplum ekonomi açısından olumlu bir şeyi yok, sonucu yok. Öbür taraftan Korkut Hoca da söylemiş, bütçe yani seçimler ne zaman yapılır? Ayrıca yapılır mı? Yapılır mı? Ha, yapacaklar gözüküyor ama çok özel koşullarda.
Yapılır mı derken bu iktisadi koşullarda bu iş olmaz anlamında mı söylüyorsunuz?
Bunlar bu iktisadi ve siyasi koşullara da bakarsak bunlar bu seçimleri bir şekilde yaparlarsa da her türlü olağanüstü koşulda alıp götürmek istiyorlar. Yani bu seçimleri kaybetmemek için her şeyi göze aldıklarını görüyoruz. İstanbul örneği ki daha tamamlamadılar, İstanbul meselesini devam edecekler gözüküyor. Yani her türlü şeyi çılgınlığı yapabilecek bir iktidarla karşı karşıyayız. Daha önceki şeylerine bakarsak pratiklerine bunu görürüz zaten. Neler yapmaya kadir olduklarını görülür. Bu seçimleri yaparlarsa ben Nisan'ı da mümkün görüyorum Mayıs kadar. Neden? Çünkü çok hızlı aşınıyor. Bu düzenlemeler yapacaklar şimdi değil mi? İlk Ocak ayında şimdi. Bunlar çok hızlı aşınıyor. Dolayısıyla ama bu seçimleri erkene çekme imkanı olabilecek mi? Yani çünkü mecliste öne çekmeleri için 360 oya ihtiyaçları var. Muhalefet şeyi açıkladı. Biz erken seçimi 2 ay önce bir erken seçim olarak kabul etmeyiz bunu dediler. Eğer bu sözlerini dururlarsa o kapıyı açmayacaklar. O zaman Cumhurbaşkanı'nın erken alması gerekir. Cumhurbaşkanı kararıyla. Onu da bunu yapacağını pek sanmam. Yani Haziran'a da kalabilir bu durumda. Tabii şeyin adaylığı hukuken sorundur ama bunların hukukla bir ilgisi kalmadığı için Yüksek Seçim Kurulu'nu da tamamen arkalarına aldıkları için Erdoğan 3. kez adaylığında umursamadan halledecekler. Tamamen hukuksuz bir rejimde gidiyoruz zaten. Şunu söyleyeyim, evet, yani bütçenin kaynaklarını yılın ilk 5 ayında ya da 4 ila 6 ay arasındaki bir döneminde Nisan'a ya da Haziran'a kadar önemli ölçüde harcayacaklar. Ne bileyim işte tarıma verilen destek çok az bir destek, 54 milyar ama bu 54 milyarı ilk 4-5 ayda harcayacaklar. Yani böylece insanlar da bunu hep yaptılar seçimlerde. Ya bunun devamı da gelecek galiba. Yılın öbür tarafında da gelecek galiba diye bir illüzyon yaratmaya çalışıyorlar. Yani halkı aldatma sanatında başarılı devam edecekler. Başka bir takım sosyal yardımları vesaire bunları öne alacaklar. Yani bütçenin yıllık imkanlarını 6 aya sıkıştıracaklar. Yani bir takım sosyal ve ekonomik transfer harcamalarını öne çekmeye çalışacaklar. Buradan da bir illüzyon yaratmaya çalışacaklar. Bu ne kadar başarılı olur? Şimdi şöyle bir sıkıntı var, demin dediğim gibi. Yani Herkesi birden sevindirmeleri mümkün değil çünkü kaynaklar sınırlı. Yani asgari ücretliyi sevindirse 3 ay sonra o başlayacak gene yetmiyor ödemeye. Ama hadi o sevindi diyelim 6 ay idare etti. Emeklilerin maaşları ne olacak? Yani asgari ücret 3500'e getirdiler minimum emekli aylığını. Eğer orada kalırsa bazen hiçbiri artmayacak. Yani adamın şeyi diyelim 2000 lira. Ama 3500 oluyor şey minimum o kadar diye. Şimdi hiç artmayacak. Ya da 3500 için yeni bir şey düzenleme yapacaklar ve 3500'ü 4000 yapacaklar. Çok kısır bir artış, küçük bir artış olacak. Yani böylece şeyde de öyle, EYT'de de memnun etkenin yanında memnun edemedikleri olacak. O yüzden de çıkaramadılar bu sene. Ocağı bıraktılar. Yani memnuniyetsizlerin sayısı memnuniyet sahibi yaptıklarından daha fazla olabilir. Kaldı ki toplumun tamamı açısından bu çarşı pazar gelir düzeyinin yetersizliği, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, yoksullaşma ve açlık sınırına itilmeler, hatta açlığa itilmeler tepkileri dindiremezler. Enflasyonda indirim yapacaklar. Yıllık enflasyon azalacak baz etkisiyle. Bu bir aritmetik meselesi. Baz etkisi azalacak. Yani bu yıl şu an %84,5 olan enflasyon belki yılı 69, %69'a kapatacak. Ama o Şubat, Ocak'ta da belki 59'a inecek %50. Ama bu karın doyurmuyor. Hiç kimse yıllık enflasyon şudur bu. Zaten inanmıyorlar bu rakamlara. Mevcut 85'e de inanmıyor. 59'a niye inansın? Bir de şundan inanmayacak. Aylık enflasyon artmaya devam ediyor. Yani bu ay 100 liraya aldığı şeyi aylık enflasyon %5-6 ise 106 liraya alacak öbür ay. Bir ay sonra tekrar %5 gelirse üstüne daha fazla verecek. Yani adam bunu görüyor. Aylık enflasyon önemli olan. Benim, o artmaya devam ediyor.
Benim anladığım hocam, yani vaktim de dolduğu için söylüyorum. Neoliberal politikalara esaslı bir direnç olmadığı müddetçe düzen içerisindeki geçici ferahlıklar da birkaç ay sonra daha ağır bedel ödetecek. Ben öyle anlıyorum.
Evet, yani şu an sistem içinde kalarak çözüm bulunamaz. Bu çok açık. Bunu deneyecekler tekrar. Öyle anlaşılıyor. Yani gerek iktidar gerek. Yani iktidar da kalsa seçimden sonra IMF tarzı politikalara geçecektir. Onu da bugünden söyleyelim. Faiz konusunda dahil. Ama bu politikalardan gerçek bir çıkış bulunamayacaktır. Sadece bir süre daha oyalama imkanı olur.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Oğuz Oyan'la görüştük. Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, 0212-89-30-43. Saatlerimiz 20-20'ye geliyor. Hadi iki telefon yapalım isterseniz. Günü dostlarla bitirelim. Çünkü IMF politikaları, ben hep söylüyordum kıt aklımla, netice itibariyle IMF politikaları gelecek diyorduk. Çünkü bu sistemin kendi içerisinde bitmez. Benim gençliğimde 80'den önce bu laflar çok edilirdi. Kemer sıkma politikası denirdi. Kemer sıkma deyince insanlar gerilirdi. Çünkü çok basit bir şey vardı. Kemirin kimin sıkacağı belliydi. Kodamanlar sıkmaz, garip kuraba sıkardı. Bu işin altında en büyük sorun ne biliyor musunuz? Emekliler asgari ücret bunu alıyor, ben ne kadar alıyorum derdine düşecek. Memurlar ya biz işçiden daha değersiz mi hale geldik diyeceğiz. Tırnak içerisinde bu bakışta ayrıca sorumlu. Ve aslında birbirinin ekmeğine bakar hale gelecek insanlar. Halbuki başka bir şey var değil mi? O başka olan şey ne? O da sistemin kendi ekonomik yapısı, patronlar cumhuriyeti. Dokunsan donacağım. Evet Necip.
Evet, iyi akşamlar.
Buyurun.
Öncelikle iki şey söylemeye çalışacağım. Birkaç gündür programlar gayet güzel.
Sağ olun.
Dinleyenler için tabii, kaç kişi dinliyor, ne yapıyor bilmiyoruz ama.
Yo, dinleniyor.
Etkili olanlar dinliyor.
Evet, dinliyor.
Şimdi dün için bir şey söyleyeyim öncelikle. Ya kardeşim bu, neyse değişik şeyler söylemeyelim. Bu garip insanları konuşmayın ya. Yani tamam, çok zevkliydi. Siz zaten gerekeni cevapladınız, şey yaptınız da. Ya bunlar artık devri geçmiş adamlar. Şimdi gelelim bugüne.
Kimin devri geçmiş, pardon?
Dün misafir ettiğiniz beyefendi.
Ha, Mehmet Metiner için mi söylüyorsunuz?
Evet.
Ya
henüz... kendisi çok sıkıntılıysa gelsin yüz yüze konuşalım, niye öyle olduğunu da anlatıvereyim. Neyse onu geçelim. Seceresi belli. Şimdi bugünkü konuya gelince de hocalar, insanlar, katılanlar çok güzel ekonomik durumu anlattılar. Şimdi eğer halk olarak ben 24 liraya aldığım bir şeyi 65 liraya alıyorsam, 40 liraya aldığım bir şeyi 180 liraya alıyorsam, bunun hiçbir ekonomik bir açıklaması, şusu busu bilmem nesi yok. Herkes her şeyin farkında. Dolayısıyla burada adalet sisteminin düzeltilmesi, adam gibi işi bilen maliyecilerin duruma el koyması.
İşte onlar hocalar. Adam gibi, kadın gibi meselesini bilemiyorum ama onlar hocalar. Evet değerli dostlar, teşekkür ediyoruz. Necip 0212-89-30-43'ten bir telefon daha alacağız şimdi. Çok kısa 8 dakikamız var. Evet, Türkiye'de IMF politikaları yeniden gelecek, kaçınılmaz. Sistem içerisinde durduğumuz müddetçe de böyle olacak. 0212-89-30-43'ten herhalde son bir telefona daha yerimiz olacak. Bu arada galiba Bahar Hanım aramış bizi, değil mi? Öyle bir şey olmuş. Vay vay vay vay. Bahar Hanım'ın bizi araması büyük iş. Yarın Nilüfer şarkıları yapacağız. Hep beraber onları dinleyeceğiz. Önce değerli Türkiye'nin çok önemli seslerinden birisi olan Nilüfer önce yayınımıza konuk olacak. Kendisiyle konuşacağız ve onun şarkıları üzerinden devam edeceğiz. 0212-809-30-43. Bu da Halil için. Yarın mikrofonlar sizin için olacak. Nilüfer'in ardından 2 saat boyunca siz konuşacaksınız. Çünkü bu kadar çok bu kadar çok konuk konuşturduktan sonra sıra size gelmiş olacak. Bakalım ne söyleyeceksiniz. 0212-89-30-43 şu anda telefon müsait. Son 6 dakikamız. Aradınız yoksa yarına kaldınız. Başım selamet. Çıktım da Halil'im, aman başım selam.